Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı raydan çıktı. İzdivaç programına döndü.
Aşkım seni çok seviyorum.
Ben de seni çok seviyorum.
Rio olimpiyatları vardı. Küçük falan yok.
Delice bir şey. Delice bir şey yani. Herkesin söylediği şeyi.
Serhat şimdi... Bey'in peşinde.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar 16-18 saatleri arasında PSFM'de.
Merhabalar, Serhat Sarı Sözen'le gündem dışından herkese sevgiler değerli dinleyenler. Gerek karasal vericilerle yayınımızın ulaştığı, gerek Türkiye'nin her neresindeyse bizi ya da dünyanın Sputnik üstünden, uygulama üstünden ya da Turkcell 4A'dan ya da rsfm.com.tr'den her ne şekilde dinliyorsa dinlesin. Bizi dinleyen, bize ulaşan herkese sevgiler. Sıcak bir günle sizle birlikteyiz. Ve bu sıcak günümüzü daha da sıcak geçirmek için bir konuğumuz var. Sımsıcak bir sesle biraz sonra bizimle olacak. Yonca Güneş Yücel bizimle birlikte sevgili dinleyenler. Yonca Güneş Yücel'le son kitabıyla ilgili, gardiyanlarla ilgili konuşacağız. Gündem dışında bu haftada yine gündemi dışlayacağız. Tabii gündemi dışlama derken bir edebiyat gündemini ya da ne bileyim bir sinema gündemini, tiyatro gündemini dışlamıyoruz. Aksine hani şu haber kanallarında artık sıkıldığımız gündemi dışlamaya ve kendi gündemimizi yaratmaya çalışıyoruz. Herkese tekrar merhabalar. Konuğuma da hemen merhaba diyeyim. Yonca Güneş Yücel, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim Serhat Bey. Merhaba herkese.
Merhabalar. Şimdi tabii sizin kitabınız gardiyanlarla ilgili konuşacağız ama yani öyle gardiyanlar 6 ayda çıkan bir kitap değil. Uzun soluklu bir kitap. Evet. Bilimsel temeli olan bir kitap olduğunu öğrendim kitabı inceleyince, okuyunca. Ve tabii bu uzun soluklu kitabı 2 saat boyunca istesek de irdeleyemeyiz ama hani böyle hem sizle ilgili konuşalım, kitaptan bahsedelim. Böyle keyifli bir pazar günü hem biz geçirmiş olalım hem de dinleyicilerimiz geçirsin istiyoruz. Elinize sağlık. Daha yeni çıktı değil mi kitabınız? Geçen ay çıktı.
Aynen, geçen ay çıktı kitabım. Benim için de çok heyecanlı. Yani aslında ilk kitabım.
Evet, evet.
Siz son kitabı diye söyleyin diye çok sevindim.
İlk ve devam. Son değildir. Şu an ilk ve son gibi gözüküyor ama ya bir dakika nasıl diyelim? İlk kitabı ama yayınlanmış da son kitabı olmuş oluyor. Bir tuhaf bir şey. İlk demek lazım belki sadece. Devamı gelir diye temennide bulunmuş
olalım. Evet, ben de umut ediyorum. Çünkü çok beni çok heyecanlandırdı. Hem tepkiler çok heyecanlandırdı hem de insanın bazen kendisine öz saygısını çok arttıran bir şey yaratıyor. Bir şeyi tamamlamış olmak.
Evet.
Söz ettiğiniz gibi aslında bir doktora tezi çalışması.
Evet, oraya geleceğim. Yavaş yavaş gidelim isterseniz. Sizin doktora yaptığınız 20'li yaşlarınıza değil, 1982 yılına kadar uzanalım istiyorum. Sizi de tanımış olma adına. Genç bir yazar şu an konuğumuz. 82 doğumlusunuz, Üsküdar'da doğdunuz, İstanbullusunuz özbeöz.
Yani aslında annem babam Sivaslı, ben ama Üsküdar doğumluyum. Dolayısıyla doğum yerimi yazdım biyografime.
Evet, pekala, iyi yapmışsınız. Üsküdar doğumlu, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdiniz siz liseden sonra.
Evet.
Nasıl uluslararası ilişkilerle ilgili bir şeyler yaptınız mı bu geçen sürede? Neler yaptınız ya da?
Yani aslında 2000'li yılların başında, yani bilir arkadaşlarımız da 80'li doğumlular.
2004'te mezun oldunuz sanki değil mi? 2003'te
evet,
ya da.
Evet evet, 2004'te mezun evet. olduk. Oradaki kurgu şudur temelde, yani siyaset bilimine yakın ya da siyaset bilimi kavramlarına yakın olabilmek için uluslararası ilişkileri tercih ettik. Hmm. Yani senin sonunda böyle uluslararası ilişkiler sınıfları için söylüyorum tabii bunu burada. Ve şey, 2000'lerin başında gerçekten çok çok sık bütün üniversitelerde hemen hemen açılan bir bölümdü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde. Tabii Ankara Üniversitesi ve mülkeliler daha çok siyaset bilimi yapmayı ya da işte bir mülkiyede çalışacak bir danışman yetiştirmeye yönelik eğitim müfredatları vardı. Ama biz uluslararası ilişkiler bölümü öğrencileri daha çok siyaset kavramlarına yakın olabilmek için bu bölümü tercih etmiştik. Ben de onlardan biriyim. Yani sorunuza dönersek de çok da uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili doğrudan ilişkili bir şey yapmadım ama oranın bütün yani siyasal kavramlarını vesairesini tartışmasını daha sonraki bütün akademik hayatım boyunca izini sürdüm. Hmm. Yani uluslararası ilişkilerce olmamayı en azından.
Hmm. Ama tabii bunun kazandırdığı background değil mi? Hani o siyaset bilimi anlamında ve uluslararası ilişkiler anlamında o background çok önemli bir background. Evet,
Türkiye'de daha çok savaş hukuku üzerinden yürütülen bir disiplindi. Hmm. Yani daha diplomatik ya da müzakereci ilişkiler biçiminden daha fazla aslında daha ilişki biçiminden nasıl güçlü çıkarsınız? Güçlü ordular nasıl yaratırsınız vesaire gibi.
Bu bize özel, kıta Avrupası sistemlerine özel bir şey mi bu yoksa Türkiye'ye özel bir
Bence
şey mi
Türkiye'ye
bu?
Türkiye'ye özel bir tarafı var. Bu çok da coğrafi bir pozisyon alışıyla da ilgili. Ve tabii şey yani bu bir taraftan da neyi istemediğinizi ya da siyasetin kuruluş biçimini nasıl yapılmaması gerektiğini de öğrendiğiniz bir disiplin oluyor. En azından benim kendi adım onu söyleyebilirim.
Evet. Siz siyaseti seviyor musunuz? Çünkü uluslararası ilişkiler bittikten hemen sonra da siyaset biliminde yüksek lisansı yaptınız.
Evet. Evet. Aynı üniversitede siyaset ve sosyal bilimler alanında devam ettim.
Tez neydi? Ne hakkında yazdınız tezi?
Yüksek lisans tezi.
Evet evet evet. Tabii.
Çok şaşıracaksınız. İki darbe arasında Gırgır dergisini inceledim. Oradaki karikatürlerdeki yoksulluk temsiliyetlerini inceledim. Bunu söylediğimde herkes ne kadar neşeli bir araştırma vesaire diyordu ama
değil
sonra...
miydi? Nasıldı?
Yani mizahın aslında çok temelde endişe taşıdığına ilişkin bir yani bu hepimizin malumu bir bilgi ama bir de bu yani yoksulluk temsiliyetinin nasıl örüldüğünü de gördüğünüzde aslında çok böyle eğlenceli yani işte çok kahkahalar atarak yazdığınız bir çalışma olmuyor.
İki darbe arası derken 80 darbesinin öncesi.
12 Mart ve 12 Eylül üzerinden yani o iki darbe arasında tabii yani Türkiye'de biliyorsunuz siyasi tarihlerde darbeler ve çok mutsuz eder toplumları. Hmm. Ve orada nasıl bir direniş hikayesi örülüyor? Yani mizah bu direniş hikayesi neresinde duruyor diye yola çıkmıştım.
Neresindeymiş?
Yani aslında gerçekten şey satış oranlarına bakarsak Gırgır dergisinin dünyada 3. mizah dergisi çok fazla satan, tirajı çok yüksek o dönemlerde. Ve gerçekten insanlar buna tutunmaya çalışıyorlar demek ki. Tabii siz de akademik çalışmaları biliyorsunuz daha... daraltmak gerekiyordu. Evet. Orada da bir yoksulluk incelemesi yaptım. Çünkü ekonomik krizler de bu arada yürüyordu Türkiye'de.
Ya fevkalade yani kutluyorum sizi. Çünkü bilim dünyası da o kadar aç ki böyle orijinal çalışmalara. Yani çok enteresan bir şey. Sizin aklınıza mı geldi, danışmanınız mı dedi size? Yani iki darbe arasındaki Gırgır dergisini incelemek çok orijinal bir fikir. Gibi geldi şu an siz söyleyince bana. Bu nasıl geldi bu fikir?
Yani aslında şey ben hala çizgi roman vesaire okuyorum.
Sizin fikrinizi danışman
evet,
değil
evet,
o halde.
Evet tabii tabii. Tamamen benim kendi işte
zaten Türkiye'deki akademik bir şeyler yapmak isteyen insanlar yalnızlar. Yani öyle hocalar falan var ama yani işler acısı durumda birçok sizin hocanızı falan söylemiyorum. Ön sözdeki teşekkürlerinizi de gördüm ama hani genel olarak söylemiş olayım. Kendi hocalarım için de söylüyorum. Olmayayım değil söylemiyorum. Evet. Ama böyle bir şey var yani bizim de duyduklarımız. maalesef yalnızlar. O anlamda yani hani mesela yurt dışında nasıl oluyor? Akademisyen sizin hocanız, doktora babanız ya da işte yüksek lisans yaptığınız kişi sizin haminiz ve sizi yönlendiriyor. Fakat siz yalnızsınız. Yani bakınız aklınıza sizin bir fikir geliyor. O fikir üstünden yürüyorsunuz ve böyle bir şeyi çıkartıyorsunuz. Sizi kutluyorum. Yani çok orijinal bir şey olduğu için bu.
Yani o arayış süreci belki desteklenip motivasyon çok belirleyici bir şey öğrenci için. O konuda size kesinlikle hak veriyorum. Ama arayış sürecinin de biraz da öğrencinin kendisinin bulmasının da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü çok böyle sipariş edilen, ısmarlanan konularla öğrenciler aslında hiç ilgi duymadıkları, çok da heyecan duymadıkları, merak etmedikleri alanlarda tezler yazmak zorunda da kalabiliyorlar. Ben o işin biraz daha şanslı tarafındaydım düşünüldüğünde. Yani neyi merak ediyorsan ve neye ilgi duyuyorsan onu çalışıyorum de bir irade vardı.
Peki bu yüksek lisans çalışmasında yardımcı oldum. Hani o derginin yayın yönetmeliyle vesaire konuşup size arşivlerini açtılar sanıyorum. Destek, nasıl destek buldunuz?
Aslında o süreç çok şey, yani Gırgır Dergisi'nin arşivi o yıllarda gerçekten toparlanmamıştı. Ve toparlanan, yani toparladığını kendi kişisel arşivlerinde vesairesinde tutan insanlar vardı. Onlarla bağlantıya geçerek kendi kişisel arşivlerini bana açmalarını istedim. Ve orada işte fotoğraf çekimleriyle ya da kayıtlarla dergilerin o yıllar arasında bir okumasını, arşiv izleyini yürütebildim.
Zaman da tabii kısa yüksek lisans için. Bir yılda bunları toparlamaya çalıştınız belki de.
Evet evet, aynen öyle. Bir buçuk yıl içerisinde toparlamaya çalıştım.
Peki bunu yayınlamayı düşünüyor musunuz? Bu da orijinal bir konu.
Yani bundan gerçekten 4,5-5 yıl önce böyle bir planım vardı. Ama siz de bilirsiniz, eğer kitaplaştırılamıyorsa iyi bir makale olarak çıkarılması yönünde. Makaleleştirdim, birçok yerde de aslında sundum vesaire. O böyle bir atlama tahtası gibi bir şey oldu. Beni tuhaf bir şekilde doktora tezimin yani bambaşka bir şey yapmaya aslında iten okumaları arka planına dair bir şey yaratmış oldu.
Evet,
o yüzden,
zaten evet, yüksek lisans doktora için böyle bir bir hazırlık aşaması gibi oluyor çoğunlukla. Ama tabii siz bunu da bir adım ötesine geçmişsiniz ve bunu makale olarak yazmanız da isabetli olmuş ya da bunu devam ettiriyor olmanız. Devam edecek olursak, yüksek lisanstan sonra 2015 Aralık'ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji programında doktoranızı tamamladınız siz. Ne zaman başlamıştınız? 2010'da mı başlamıştınız doktoranı?
Evet, evet. Aslında 2008'de bir ara var. 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Modern Türkiye Tarihi'nde doktoruma başladım. Evet, o zaman işte, daha alternatif bir tarihçilik, daha sosyal tarihçilik, alttan tarih diye tarif edebileceğimiz sözlü tarih çalışmalarının yapılabildiği üniversitelerden biriydi Yıldız Teknik Üniversitesi. Boğaziçi önce geliyordu, Boğaziçi Üniversitesi.
Evet.
Yalnız sonra orada bir tarih tezi yazmamaya karar verdim ve Mimar Sinan sosyolojiye geçtim.
Bir dakika, niye öyle bir şeye karar verdiniz? Kim kızdırdı sizi orada?
Yani aslında işte bu tamamen işte ilginin ve merakın peşinde bir akademik çalışmam oldu. Bu belki hani şey, bir işte kırgınlık ya da işte bir beklenti karşılamaması vesaire yönünde değil ama bir boyutuyla da evet, beklentinin karşılanmaması düzeyindeydi. Yani bir cezaevi üzerine çalışmak hep kafamda vardı.
Daha öncesinde, Mimar Sinan'a başlamadan önce vardı bu.
Evet evet, Yıldız'da hatta bunun temellerini attım.
Peki nereden geliyordu bu cezaevi merakı sizde? Yani televizyonlardan mı, yoksa ne bileyim bir yakınımız böyle bir şey maruz kalmıştır da oradan mı? Neydi bu ilginin sebebi?
Aslında yani bir tür şöyle düşünebiliriz belki. Yani siyaset bilimi işte kökenli olmanın o siyasi kavramlarla vesaireyle çok fazla Türkiye'yi yorumlama halinin kendisi. Türkiye'deki cezaevi tarihinin de o siyasi panoramayla çok paralel yürüdüğünü gösteriyor. Dolayısıyla bir siyaset tartışmasının temelinde bir yerde duruyor hep cezaevleri.
Şey de olabilir mi, yüksek lisansta hani iki darbe arasını incelemişsiniz. O darbede birçok insan hapse atıldı. Tabii. Oradan da böyle bilinç altında şunları bir inceleyeyim var mı?
Tabii ki. Tabii ki. Tam da böyle aslında. Yani söz ettiğiniz şey o, işte siyasi panoramanın ardında paralelinde yürüyen bir cezaevi tarihi var ve orada çok politik bir tarih var. O yüzden aslında beni oraya sürükledi bu süreç.
Mimar Sinan Üniversitesi tabii Türkiye'nin çok önemli üniversitelerinden biri. Oradaki hocalar da çok önemli hocalar. Hatta geçen hafta Mimar Sinan Üniversitesi'nden bir hocamız konuktu burada, doçent. O da son kitabıyla ilgili. O son kitabıydı ama daha önce de yazdığı kitaplar var. Bizler doğru kullanıyorum son kitabı ifadesini. Bizimle birlikteydi. Onunla da keyifli bir yayın yaptık. Hatta hafta içi de görüştük Seval Şahin'le. Peki.
Polisiye üzerine
evet,
değil mi?
Evet, evet, evet, evet, evet. Seval Hanım'la. Polisiyenin kurallarını belirleyen kadın dedik ama kabul etmedi. Hiçbir ünvanı bu şekilde kabul etmiyor. Sistematize edilmiş olan şeyleri toparlıyorum vesaire dedi. Geçen haftaki polisiye programdan sonra bu haftada bunu bir adım öteye taşıdık. Tabii polisler yakaladıkları insanları ne yapıyorlar? Cezaevine gönderiyorlar bir yargı sürecinden sonra. Şimdi işin diğer kısmına geçmiş gibi olduk neredeyse. Genel sosyoloji ve metodoloji programında doktoranızı tamamladık dedik. Çeşitli dergi ve kitaplarda yayınlanan yazılarınızın yanı sıra Türkiye siyaseti, siyaset sosyolojisi, toplumsal cinsiyet ve edebiyat sosyolojisi alanında da çalışmalarınız varmış.
Hı hı.
Bu yani epey bir akademik çalışma yapıyorsunuz. Peki şu an bir üniversitede ders veriyor musunuz?
Hayır. Hayır. Doktora tezimi tamamladıktan sonra biraz tabii şey akademinin koşulları da dönüştü. Bunu sizler de biliyorsunuz.
Evet.
Halihazırda zaten Kadıköy Belediyesi'nde çalışıyorum burada. Ben yerel yönetim alanında da neredeyse bir 6. yılım. 6-7 yıldır yerel yönetim alanında çalışıyorum. O yüzden kurumsal profesyonel bir işim vardı. Akademiyle ilişkim yani ders verme ya da akademide bulunma gibi bir durumum yok şu an.
Yok peki. Umarım ilerleyen yıllarda siz de belki farklı bir kariyerinize devam etme kararı alırsanız da sizin bu çalışmalarınızı öğrenciler de bir ilham kaynağı olarak kullanmış olurlar. Şimdi kitaba baktığım zaman kitabın bir atıf kısmında bu kasvetin temsil ettiği korkunçluğun sebep olduğu musibetlerin nihayete erdiği günlerin umuduna atfen demişsiniz.
Evet.
Güzel bir atıf ve güzel bir temenni.
Hı hı.
Peki çok şey değilse bunu paylaşabilir misiniz bizimle? Yani bu kasvetin temsil ettiği korkunçluk vesaire burada ne anlamalıyız?
Yani çok büyük bir açıklıkla tabii söyleyebilirim. Bu işte tez yazılırken de ondan sonraki süreçte de ben hani belki biraz daha tezin içeriğiyle ilgili vesaire konuştuğumuzda da
evet.
Çok antidemokratik ya da daha totaliter bir sürecin işlediği bir Türkiye'de tüm bunlar yaşandı. Benim de öyle yani tezimi yazma sürecim vesaire.
Evet, özellikle 71'den 82'ye kadar değil mi?
Bir o var sonrasında da tabii hani 2000
82
sonra...
değil ya 80'e 80. kadar. Sizin doğum tarihiniz 82 olunca karıştı tabii. Evet.
Bugün içinde yani aslında çok şimdiye yönelik de bir temennisi var kendi içinde. Bir taraftan da şöyle bir tabii ver yansını var. Yani cezaevindeki koşulların vesairenin de iyileşmesinin ve hani o yaratmış olduğu kasveti ya da toplumsal alanda görünür olduğu korkunçluğun da giderildiği günlerin umuduna atfen.
Evet.
Aslında tatlı, sevimli bir temenni ama içinde tabii korkunçluk, kasvet vesaire bir dolu şey var. Evet.
Elinize sağlık. Kilidin Öte Tarafı Gardiyanlar olarak iletişim yayınlarından çıktı. Yonca Güneş Yücel'in kitabı ve tabii Kilidin Öte Tarafı Gardiyanların her şeyini kitapta buluyoruz. Yani bu bir araştırma kitabı tabii. Bu bir roman değil, bir araştırma kitabı. Dolayısıyla bu araştırma kitabında özlük haklarından idareyle olan ilişkilerine, mesela bir mahkumla ilk karşılaştığı ana kadar her şeyi yazmış Yonca Güneş Yücel. Ve bir de şöyle bir şey var. Kitapta ki kişiler, yani bir takım diyaloglar var, paragraflar var. Mesela Ahmet'in diyaloğu, Mehmet'in diyaloğu, bunlar gerçek gardiyanlar. Kitabın son kısımlarına baktığım zaman da bu kişilerin bilgilerini buluyoruz. Yani hani bir uydurulmuş bir kitap değil, bir kere bilim eseri olduğundan zaten değil ama kanıtlı da aynı zamanda. Yani mesela orada üniforma ile ilgili, mesela geleceğim gerçi oraya bölüm bölüm ama üniforma ile ilgili mesela bir şey söylüyor orada Mehmet. Niye üniformanın giyildiği ile ilgili, onu artık ikinci kısımda söyleriz, konuşuruz. Hemen mesela altta atıf var, işte Mehmet ya da Hasan neyse ismi, onun şeyi var, bir kaynak göstermişsiniz. Nasıl buldunuz bu kişileri? Bir cezaevi müdürü ve kaç, 40 gardiyan mıydı?
Hayır, 20.
20 gardiyan,
evet,
pardon.
Evet, evet. Yani şey çok zordu aslında zaten, yani kitabı da...
Kimse de istemez değil mi, çünkü böyle bir şeye dahil
tabii,
olmak?
Tabii tabii, yani çok temelde bir güven ilişkisi kurulması gerekiyor. Aslında bütün sosyologlar bilir ki saha bunun üzerinden tesisleşiyor, yürüyor ya da gerçekten araştırmacının kendisi de aynı zamanda sahanın bütün dinamiklerinden çok doğrudan etkileniyor. Benim saham çok zordu. Yani onu açıklıkla söyleyebilirim. Bunu da olabildiğince yani hem bilimsel içerik içeriğine de sadık kalarak sahayı olabildiğince açıklığıyla da kitapta anlatmaya çalıştım. Okuyanlar için çok açıklıkla görebilecek bir saha var. İlk olarak aslında yani yapılması gerekeni yaptım. Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundum.
Evet. Çok güzel. Süreci önemli çünkü.
Evet, eğer hani biraz böyle kısacık bir süreçten bahsetmemi isterseniz böyle çok kısa
tabii, çok sevinirim. Bu arada bu süreci siz sanki acaba ben mi kaçırdım? Mesela kitabınızın başında o metodolojiyi anlatıyorsunuz. Nasıl kaleme alındığı vesaire. Bunlarla ilgili bilgi var mıydı? Atlamış olabilirim.
Tabii. Hepsi var.
Peki.
Yani metodoloji de var.
O zaman kısaca sizden şey yapmış olalım. Duyalım. Adalet Bakanlığı'na müracaat
evet,
ettiniz.
Evet. Adalet Bakanlığı'na bir müracaatım var. Ve orada daha fazla sayıda infaz koruma memuruyla görüşmeyi yani bir bilimsel bir metin çok daha kaldırır. Yani en azından temsil çeşitliliğini arttırmış olursunuz. Evet. Daha fazla insanla konuşmuş olmak önemli bir çıktı sağlar. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı'na doğrudan başvurum var. Bakanlık başvurusu derinlemesine bir mülakatı yani mesai saatleri içerisinde infaz koruma memurlarıyla görüşebilme olana pek tabii yok. Yani uzun saatler 1,5, 2 saat, 2 saat, 3 saat vesaire onları mevcut çalışır hallerinden alıkoyarak görüşebilmemin önünü kesiyordu. Derinlemesine mülakat olmasa da anket çalışmasıyla çalışmayı yürütebileceğime ilişkin bir izlenim edindim ve anket soruları hazırladım.
Dönüş oldu size Adalet Bakanlığı'ndan.
Tabii.
Ne dediler?
Yani derinlemesine mülakat çok zor çünkü mesai saatleri içerisinde bu çalışmayı yapmak
tamam.
Ama anket metoduna dönüştürebilirseniz sorularınızı
yönelik. Ben sanki siz bu şekilde talepte bulunuyorsunuz gibi düşündüm. Yani hani Adalet Bakanlığı'ndan gelen cevap değil. Yani siz bu şekilde müracaat ettiniz. Peki bu şekilde bir dönüş oldu.
Evet. Yani orada çok içeride zaten hani bir taraftan psikologlar vesaireler de var. Onlarla da yazışmalarımız var. Anket sorularına çevirdiğimizde soruların bazılarının sansürlendiğini gördüm. Yani geri dönüş de böyle geldi zaten. Çok büyük bir açıklıkla kurum da bu konuda çok açıktı. İşte şu sorular kaldırılsın yönünde.
Bir dakika şimdi o zaman yayıncı olarak da bir merak edeceğim hangi soruları kaldırdıklarını.
Yani infaz süresi sizce bir cezalandırma taşır mı ya da işte içeride şiddet var mı vesaire gibi.
İçeride şiddet var mı ile ilgili soru sorulmasını istemedim Adalet Bakanlığı.
Evet yani bu minvalde bunu arayan yani o içeride de çünkü sonuçta.
Ama yoktur diye biliyoruz yani burası burada yoktur diye düşünüyoruz ama.
Evet.
Bunun sorulmasını istemedi.
Ya bunun doğrudan hani bu sadece bakanlığın değil aslında hemen hemen bütün kapalı kurumların kurum politikasında olabilen bir şey. Yani aradığınız şeyi aslında öyle bir ön kabulle oraya girdiğinize dair bir fikir oluşuyor. Dolayısıyla o soruların kaldırılmasını veya işte yine LGBT'lerle ilgili sorularım vardı. Onların da kaldırılmasını istediler. LGBT mahkumlarla ilgili sorularım da vardı.
Ne vardı mesela onlarla ilgili?
Yani onlarla tutumlarıyla ilgili ya da onların koşullarının iyileştirilmesine yönelik görüş verileri neler olacağını ilişkin, infaz koruma memuruna neler olacağını ilişkin. Bu soruların kaldırıldığını yani sansürlendiğini çok açık bir ifadeyle söylenirse daha doğrusu benden ricacı oldular. Yani bunları kaldırabilir misiniz yönünde. Sonrasında da benim arayışım tabii şuydu.
Peki,
yani
bu sizi tatmin etti mi? Yani şöyle Adalet Bakanlıkların daha doğrusu resmi kurumların bir soğuk yüzü vardır ya. O soğuk yüzden belki de bir cevap alamayacağınız ihtimalini de düşünüyordunuz. Belki de. Yani hani bu bir muhatap bulmak ve bir müzakere ediliyor olması sizinle sizi tatmin etti mi yoksa daha mı fazlasını bekliyordunuz bakanlığın dönüşünde?
Yani aslında işte benim araştırmamın 2013-2012 yıllarında düşünülürse yani bu müzakere sürecinden bahsediyorum yani bakanlıkla görüşmelerden bahsediyorum. Daha öncesinde kurum çok daha açıktı yani cezaevleri çok fazla STK'ya kapılarını açıyordu. İşte veri ya da bilgi taleplerini doğrudan karşılayabilecek yazışmalar olabiliyordu. Ama hani işte benim tezimi yazma sürecim içerisinde bu durum biraz dönüştü. Şey çok etkileniyor yani bakanlık yani kurum politikası çok hızlıca yani memleketin bütün gidişatından çok doğrudan etkileniyor ve ben aslında çok kapalı bir kurumla karşılaştım. Yani bu bir benim soruma yanıt vermiş olmaları aslında mevzuat kapsamında 15 gün içerisinde yanıt vermeye de karşılık
bilgi edinme
kanunu evet bilgi edinme kanunu kapsamında ve aslında şeyi fark ettim yani araştırmanın kendisine müdahale ediyorlar. Bu işte bir tür bilimsel bir araştırmayı bırakın. Herhangi bir şey bir gazeteci araştırması da olabilir. Yani illa akademik araştırma olması gerekmiyor. Kurumun böyle bir sansürü var. Yani bu soruları arama ya da bu soruların yanıtlarını infaz koruma memurlarıyla sorma gibi. Bu durum beni tabii şeye taşıdı. Yani infaz koruma memurlarıyla mesai saatinin dışında görüşmenin. Benim hem araştırma etiğim açısından hem de kendi bakış açım açısından çok daha doğru olacağına ilişkin daha az insanla, daha az infaz koruma memuruyla görüşmemi sağladı ama çok uzun saatler konuşabildik ve her şeyden konuşabildik. Bu açıdan da araştırmayı aslında nitelik açısından daha yükselten bir şey taşıdı.
Peki siz bu konuşmayı bir cihazla kaydettiniz herhalde?
Yer yer yani kayıt cihazım vardı ama bu tabii ki de görüşmecilerin kabulüyle açılıyordu. O da her defasında gibi bir şeyle, yani bu kayıt cihazı sohbetimizin bölünmemesi, yani o göz temasının ya da karşılıklı görüşmenin vesaire herhangi bir şekilde kesintiye uğramaması için bir araç olarak tarif ediliyordu. Ama istemeyen infaz koruma memurları için de notlar aldım tüm görüşme boyunca.
Adalet Bakanlığı'nın tanıdığı sınırların dışına çıkmış oldunuz. Siz daha nitelikli bir çalışmaya dönüştürmüş oldunuz.
Çünkü bakanlık şöyle bir şey söyledi son olarak. Siz bizim istediğimiz koşullarda bir araştırma yapın. Gerçekten buna geliyor zaten soruların sansürlenmesi. Ve eğer bu sorularla da cezaevine girebiliyorsanız, yani bu sorularla birlikte infaz koruma memurlarına sorular sorabiliyorsanız, herhangi bir yerde beyanat vermeniz, herhangi bir gazeteye beyanat vermemiz, herhangi bir kitabın basılması, makalenin yazılması vesairesinde de karar sürecinin kendilerinde olduğunu söylediler. Yani bizim iznimiz olmadan herhangi bir şekilde buradaki bilginin kullanılamayacağı yönünde. Yani bugün burada olamayacaktı bunu söyleyebilirim.
Ya da izin isteyecektik. Bir 3 ay sonra falan çıkacaktı izin. Çünkü devlet işleri birazcık daha yavaş ilerlediğinden. Bürokrasisi. Peki siz bunu bir kenara ittiniz. Yani daha fazla nicelik olarak daha fazla malzeme toplayabilecekken siz nitelikli bir iş çıkarabilmek için o niceliği elinizin tersiyle ittiniz.
Evet.
Ve kendiniz gardiyan aramaya, malzemeye geçtiniz. Nasıldı bu arayış?
Bu arayış aslında hiç çevremde
ve yakınımda. Ve tamamen özgürsünüz. İstediğiniz kitabı basarsınız, istediğiniz programa çıkarsınız. Evet. Eyvallahınız yok kimseye.
Evet, gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Evet. Tabii şeyden de alıkoymadım kendimi. Yani bu durumun kendisini teşhir ettim kitabımda. Yani çok belirleyici bir şey.
Tabii,
nasıl bir arayışım oldu? Yani çok gerçekten çok zaman aldı, onu söyleyebilirim. Ve şöyle bir çevreme baktım, aslında hiç tanıdığım bir infaz koruma memuru yok. Çok böyle yakın çevre, daha uzak çevrelerden vesaireden. Aa, bizim bir komşumuz var. Bizim bir akrabamız var, ona bir soralım vesaire gibi bir, inanın bu kadar en formal bir yerden yürüyen. Ve sonra telefonların alıp verildiği, bir yerde bir görüşme ayarlandığı, öncesinde hiçbir şekilde yani kendisinin konuşmak zorunda olduğunu hissetmemesi yönünde bir beşeri bir ilişkinin kurulduğu. Ve sonra aslında çalışmanın kendisinin odağında olan soruları yöneltildiği görüşmeler yaptım.
Bu şekilde 20 kişi buldunuz.
Evet, 20 kişi bulabildim.
Az bir sayı değil bu 20 kişi.
Evet. Bu bir taraftan da şöyle yürüdü. O yüzden de ben kitabımda yer alan bütün infaz koruma memurlarına buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Her biri aslında bu görüşmenin sonunda beni başka bir infaz koruma memuruna taşıyacağını umut ediyordum.
Taşıdı da.
Taşıyanlar oldu. Görüşmenin sadece kendisiyle sınırlı kalmasını isteyenler oldu. Ve yani kar topu dediğimiz bir model aslında bu. Gittikçe büyüyen. Ve ben 21 kişide aslında bunu bir doygunluk noktasını taşıdığımı düşündüm ve sonlandırdım.
Evet. Şu da benim için önemli. Hangi cezaevi, yani bir cezaevinde mi toplanmıştı bu mahkumlar, gardiyanlar çoğunlukla ve müdür hangi cezaevinde? Yani bunların isimlerini paylaşabiliyorsunuz.
Aslında çalışmanın içerisinde olan bütün isimler kod isimler.
Evet.
Ve dolayısıyla hiçbir şekilde de bir görüşme yaptığım kişilerin cezaevlerinin kurumlarını söylemiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Çok temelde aslında infaz koruma memurları bir mesleki, yani mesleki süreleri içerisinde birçok cezaevinde çalışmış olabiliyorlar.
Ya bu soruyu şunun için soruyorum. Geniş bir gözlem yapabileceğimiz kadar yayılmış birçok cezaevindeki gardiyanlarla mı biz görüşmüş olduk? Yoksa,
aynen öyle. Aynen öyle.
Bir cezaeviyle sınırlı bir şey değil bu. Türkiye'deki bütün cezaevlerin ortalama manzarasını yansıtıyor.
Çok doğrudan bunu çok tüm Türkiye için söyleyemeyiz ama İstanbul özelinde bunu söyleyebiliriz. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Marmara bölgesi için söyleyebiliriz. Çünkü Taşra'da biraz daha farklı işliyor süreç ama büyük şehirlerde çalışmış olan infaz koruma memurları olarak söyleyebiliriz.
Şimdiye kadar göz ardı edilmiş infaz ve koruma memurlarına dair derinlemesine bir bilgi sunan Gardiyanlar kitabında özellikle hapishane kavramı ve konusuyla ilgilenenler için önemli bir kaynak, aynı zamanda Yonca Güneş Yücel'in kitabı. Devam edeceğiz birazdan. Yonca Güneş Yücel cezaevi yaşamını infaz ve koruma memurlarının gözünden aktardı. Mesleği nasıl seçtiklerini, hem kendi aralarındaki hem tutuklu ve hükümlülerle olan ilişkilerini, meslekle ilgili sıkıntılarını, çalışma koşullarını saha araştırmasıyla destekledi. Gardiyanların toplum gözündeki değerlerinden üniformalarının oluşturduğu algıya dek yaşadıkları rahatsızlıkları, sosyal haklarına dair sorunları, devletten gördükleri üvey evlat muamelesini ele aldı. Şimdiye kadar göz ardı edilmiş infaz ve koruma memurlarına dair derinlemesine bir bilgi sunan gardiyanlar, özellikle hapishane kavramı ve konusuyla ilgilenenler için önemli bir kaynak niteliğinde. Evet, elinize sağlık bu kitapla ilgili olarak. Tabii kitabın başında literatür olan katkısına da değiniyorsunuz siz. Nasıl oldu bu, nedir bu literatür olan katkısı kitabı? Sizden bir dinlemiş olalım. Böyle derli toplu ve özet olarak da hem de duymuş oluruz. Kitapta detaylı bir açıklama var ama buyurun.
Daha önce aslında söz etmiş olduğum gibi Türkiye'de cezaevleri Türkiye'nin politik tarihinin çok önemli bir yerinde duruyor. Ve oraya ilişkin de çok ciddi bir literatür birikiyor. Yani bunun içerisinde anılar, biyografiler, cezaevi isyanları vesaire ve bu çalışmanın her birisi gerçekten başlı başına çok kıymetli. Hemen hemen hapishaneler üzerine çalışma yürüten bütün araştırmacıların, yani bunun içerisinde edebiyatçılar da dahil olabilir. Yani bu alanla ilgili yazmak isteyen diye tarif edelim. Bu külliyata hakim aslında. Bu külliyattan haberdar ya da tamamına ilişkin olmasa da bundan haberdar. Ve ben de haberdardım bu külliyattan ve bununla ilişkin de okumalarımı bunun üzerinden yürütüyordum. Ancak şöyle bir şey gördüm ki infaz koruma memurları metnin içerisinde bir görünüyorlar, bir yok oluyorlar. Ve bu görünme ve yok olma yani yazarın niyetinden bağımsız oluşuyor hatta bazı noktalarda. Çünkü cezaevi tarihi içerisinde de ya da cezaevi anıtları içerisinde de infaz koruma memurları bir doğrudan odağa alan bir çalışma yok. Hep bir dolaylı ilgiyle tarif ediliyorlar. Yani bu tutuklu ve hükümlüyle olan ilişkisiyle veyahut da medyayla olan ilişkisiyle veya medya kanaati, medyanın onları tarif etme biçimi, onları stereotipleştirme, tek tipleştirme biçimiyle vesaireyle tarif ediliyorlar. Doğrudan kendilerini anlatabildikleri, doğrudan kendini tarif edebildikleri ya da mesleği anlamlandırma süreçlerini tarif edebildikleri bir çalışma yok. Peki bu yeterli miydi? Hani benim bu alana ilişkin ilgi ve merakımı tetikleyen bir şey miydi? Pek tabii değil. Bunu tetikleyen en belirleyici olan şey şu oldu. İnfaz koruma memurları hemen hemen bütün çalışmalarda işte bakanlıkla, devlet erkeğiyle ittifak ilişkisinde tutuklu ve hükümlülüğüyle sürekli ihtilaflı. Ve bu ikili, o kategorik ilişki biçimi.
Yani, şey var, yönetimle itilaflı, şeyle ihtilaflı yazmışsınız.
Evet,
öyle öyle
evet,
bir
evet.
ifadeniz vardı kitabınızda,
evet,
hatırlıyorum.
Evet, yani tutuklu ve hükümlülerle her defasında ihtilaflı.
Evet, ihtilaflı.
Ama yönetimle ittifak ilişkisinde yönetimin bütün iradesini ve bütün politikasının doğrudan uygulayıcısı olma yönünde tarif edilen bir ilişki biçimine sokulmuştu ve orada sabitlenmişti. Ve çok hareketsiz kalmıştı. Ben o alanı biraz genişlettim. Bu pek tabii şöyle bir şey değil. Yani infaz koruma memurlarının mesleki deneyimlerini doğrudan olumlayan bir şey taşımadığı gibi doğrudan olumsuzlayan bir şey de taşımıyordu bu alanı genişletmek. Sadece o mesleki deneyimin çeşitliliğini görünür kılmayı bir görme biçimi olarak çalıştım. Araştırmayı bir görme biçimi olarak sundum.
Elinize sağlık. Kitabınızda ilerlediğim zaman tabii tarihsel arka planı da siz incelemişsiniz. 19. yüzyıl öncesine bakmışsınız. O kısmı okuyabilir miyim izninizle kitabınızdan?
Tabii ki.
19. yüzyıl öncesi başlığını taşıyan kısımda bu dönemde hapsetme uzun süreli bir hürriyeti bağlayıcılıktan öte gerçekleştirilecek cezanın karar verilme süresi içerisinde öncelikle tutulma olarak uygulanıyordu. Tevkif etmenin, hapsetmenin, sürgün etmenin, işkencenin, öldürmenin somut tarihsel bağlamlar içinde farklı derecelerde ve çeşitlilikte infaz etme ve cezalandırma biçimi olduğu kabul edilebilir denilmiş. Ve yine Osmanlı dönemindeki bu tutuklama ve tabii gardiyanlar ilişki kurmak için incelemişsiniz. Ne gördünüz 19. yüzyıl öncesi ve sonrasına baktığınız zaman konunuzla ilgili olarak?
Aslında 19. yüzyıl öncesinde ikinci arşiv kayıtlarından bir izleyim var, tarihsel izleyim var. Bu bir taraftan 19. yüzyıl öncesinde tam da tarif etmiş olduğumuz gibi bir tutukluluk, hükümlülük gibi bir ayrım yok. Aslında bir cezalandırma pratiği var ve bu cezalandırma için içerisinde işkenceyi, hatta öldürmeyi barındıran bir cezalandırma. Ve bu süre içerisinde bir yerde tutulmaları gerekiyor ve tutulurken de birinin onların başında olması gerekiyor.
Bu, subaşı.
Evet.
Şimdi ben ne bileceğim subaşını? Kitabı baktığım, okuduğum için biliyorum. Günümüz infaz koruma memurlarına genel olarak karşılık gelen bir şey var. Kavram evet. Var subaşı.
Evet. Evet. Subaşı, ases başı, kolcu hanım ve işte dönemin o zaman daha mülki amirlerinin ya da daha saygın kişilerin evlerinin yanındaki müştemilatlarda tutulup imam evleri, hani bilirsiniz daha çok yeni yakın zamana kadar da kadın hapishanelerine de söylenirdi imam evleri. Dolayısıyla yani dememiz o ki infaz süresi diye bir şey yok. Yani ölüme giden süre içerisinde birinin başında duracak ve o durma halinin kendisi aslında tarihsel izleyinde bu var. Ama hapishaneler hepimizin malumu birçok modern kurum gibi aslında 19. yüzyıl sonrasının modern kurumlarından bir tanesi. Dolayısıyla hapishanelerin inşa edilmesiyle birlikte ceza rejimi de dönüşüyor. Cezalandırmanın kendisi uzun süreli hürriyetini bağlamakla da tarif edilmeye başlanılıyor. Ve orada aslında biraz daha meslek tanımı oluşmaya başlıyor. Gardiyanlığın nizamnamelerle, talimatnamelerle mevzuatı oluşturan bir meslek tanımı oluşuyor. Ve profesyonelleşiyor bir boyutuyla da, ücretlendiriliyor. Yalnız şunu söylemekte peki bir şey var pek tabii. Yani o şuraya işaret etmek lazım. Bu böyle 19. yüzyıldan bugüne yani Cumhuriyet Türkiye'sine doğrudan bütünlüklü bir izlek taşımıyor. Çok parçalı, kırılgan, farklı. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani 19. yüzyıldaki ceza rejiminin dönüşmesiyle birlikte, modern kurum olarak hapishanenin kurulumuyla birlikte gardiyanlık da bir profesyonel meslek olarak tarif edilmeye, bunun olanaklarını oluşturmaya yönelik mevzuat çalışmaları yapılmaya başlanmış.
Tabii şimdi özellikle subaşı ile ilgili kısma bakıldığı zaman mahpusları suçlarının niteliğine göre farklı yerlerde tutmanın ve güvenliklerini sağlamanın yanı sıra kentin asayişinden de sorumlular bu kişiler. Yani hani günümüzdeki gardiyanların geçirdiği evrimi, o mesleğin geçirdiği evrimi bu anlamda kitaptan takip de edebiliyoruz. Araştırma olması, yani kurumun geçmişine dönük bir incelemeyi de barındırıyor olması aynı zamanda ufuk açıcı, onu da ifade etmiş olalım. Şimdi kitabın, bu arada şey soracağım, kitabın bölümlerine geçmeden, gardiyanlarda nasıl bir hava vardı? Yani gardiyanlar diyoruz ama tabii infaz koruma memurları adı halk arasındaki şey olduğu için nasıl bir hava vardı? Böyle sizden çekiniyorlar mıydı? Yani şimdi iki gün sonra bizim başımızı belaya sokar mı acaba bu çalışma? Böyle bir nasıldı genel olarak ruh halleri, nasıl gözlemlediniz?
Yani çok değişiyordu tabii ve hatta belki görüşme süresince... Yani şunu söyleyebilirim, yani görüşmenin başladığı ilk görüşmemden mesela bahsedeyim. Çok aslında sanki oraya çalışılarak gelmiş bir izlenim oluşuyordu bende. Yani en az benim kadar. Yani ben hangi soruları sormalıyım, nasıl bir dil tutturmalıyım, nasıl davranmalıyım, aynı şekilde bu çok karşılıklıydı. Ve bu karşılaşmalarda benim çok dikkatimi çeken şey sohbet esnasında, yani görüşme süresi boyunca daha rahatlayan, o güven ilişkisini vesairesini ilk dakikalara kıyasla çok daha hızlı kuran görüşmelerim de oldu. Daha mesafeli, daha soğuk, daha kendisini anlatmaktan çekinen ve bunda çok zorlanan görüşmelerim de oldu. O yüzden aslında çalışmada şunu söylemiyorum, yani infaz koruma memurları böyledirler, şu tarz yatkınlıkları vardır, şu tarz sorulara şöyle yanıt verirler, şöyle düşünür ve şöyle eylerler gibi bir şey yapmaktan öte bir şey yaptım çalışmada. Yani bunu söylemekten öte bir şeyi söyledim. Her birinin deneyim çeşitliliği farklı, kendini anlamlandırma biçimi farklı. Hatta benim yapmış olduğu görüşmenin niteliğiyle ilgili veyahut da içeriğiyle ilgili görüşleri, bakış açıları farklı. O yüzden yani tamamı için bir şey söyleyemem ama dediğim gibi çok mesafeli, çok daha çok mevzuat doğruculuğu diye tarif ettim hatta çalışmada da. Mevzuatı anlatmayı yeğleyen, çünkü orası daha risksiz, daha az görüş veyahut da öznel düşünceyi yakalayabilmekte biraz daha zorlanabileceğim görüşmeler de yaptım. Ama inanılmaz bir açıklık ve samimiyetle bütün tartışmaları yürütebildiğim görüşmelerim de oldu.
Peki tabii geçmişten günümüze bir gardiyan resmi var. Medyanın bize çektiği, Yeşilçam'ın televizyonun bize sunduğu. O gardiyan resmiyle bir araya koyduğumuz zaman ve sizin çektiğiniz doğru resmi, gerçek resmi bir araya koyduğumuz zaman farklar neydi? Yani bize sunulan, eskiden beri izlediğimiz programlarda, kitaplarda verilen neydi aradaki fark?
Aradaki fark gerçekten medya ile ilgili çok ciddi muzdarip olduklarını gözlemledim.
Yani gerçek değil yansıtılan bize gardiyan resmi.
Evet. Yani bunu çok büyük bir açıklıkla da söylüyorlardı. Hatta şöyle, yani kendimi bir gazeteci olarak, yani bir gazeteci olarak bir görüşme yapsaydım, röportaj yapsaydım büyük bir ihtimalle bu kadar içten bir diyalog gerçekleşmeyecekti. Bunu gazeteci arkadaşlarıma yönünden söylemiyorum ama inanılmaz bir güven kaybı yaşadıklarından söz ediyorlardı. Medya temsillerinin toplumsal kanaati çok açık bir şekilde oluşturduğunu, biçimlendirdiğini ve hatta öyle bir noktaya geldiğini ki meslekleri sorulduğunda bunu söylemekte çekingen davrandıkları, Adalet Bakanlığı'nda memur olduğunu söylediğini, hiçbir şekilde işte infaz koruma memuru olduğunu söylemediğini ve bunun hani kendisi için böyle ama birçok arkadaşı için çok ciddi bir özgüven sorunu yaratan, hatta çok mesleğiyle ilgili vesairesiyle ilgili özgüven.
İkinci sınıf memur algısı mı oluşmuş kendi içlerinde?
Yani şöyle, içerideki bütün kötülüğün müsebbibi olarak ve sorumlusu olarak tarif edilmeyi oldukça ikircikli buluyorlar. Yani bunun yalanın, yani bunun bir yalanı olduğunu, bir kurgusu olduğunu, hani öngörülebilir diyorlar. Mesela bir sinema filminde kurgusallık diye bir şey var. Yani onun gerçekliğiyle ilgili doğrudan bir gönderme yapmak durumunda değilsiniz. Ama gazete metninde de bazen kendimizi öyle bulabiliyoruz. Yani gaddar, rüşvetçi, dayakçı.
İçeriye telefon sokan, sigara
içeriye
sokan.
Telefon sokan, silah sokan, uyuşturucu sokan vesaire. Peki bunlar hiç olmamıştır mı yönünde gibi bir soru sorduğumuzda da. Yani bunların hiç mi gerçekliği yok?
Medyada yansıtıldığı kadar değildir dediler belki de.
Yani bunun hani aynen öyle bir tarafıyla. Yani kesinlikle gerçekliğinin olduğunu söylediler. Evet. Ama bu gerçekliğin zamanla dönüştüğünü, mesleğin profesyonelleştiğini ve bunu da aslında...
Ha, başta böyleymiş ama sonra profesyonel bir hale alıyor. Yani baştaki olumsuzluğu kabul ediyorlar o zaman.
Yani aslında bir başı sonu değil. Hali hazırda da bunun devam edebileceği yönünde değil. Ama bu her meslekte olabilecek olan şeyin kendisinin. Bir taraftan da şöyle bir gerçeklik var. Yani cezaevlerinin kendisinin o fiziksel kapalılığının başlı başına zaten bir tekinsizlik hissini ördüğünü. Yani bunu bir işte okulda, işte açık alanlı bir fabrikada ya da işte bir belediye dairesinde böyle tartışmazken ama cezaevinin başlı başına o fiziksel duygulanımı, etkisi de işte dikenli telleri, yüksek duvarları, geçirimsizliği, içeride hürriyeti bağlanmış insanların olması, bu tekinsizliği çok hızlı ördüğünü ve orada da bir fiil mesaide olan
ya
insanlar olarak...
O geçirimsizlik
olarak,
daha güven vermiyor, tekinsizlik veriyor öyle mi? Çok enteresan. Yüksek duvarlar ve korunaklı teller çok enteresan değil mi?
Evet.
Güvensizlik veriyor.
Evet. Çünkü bir taraftan da infaz koruma memurları dışarıyla bağlantısınız, yani dışarıya çıkıyorlar. Yani cezaevinde dışarıya çıkabilen memurlar. Yani kilidin öte tarafındalar.
Evet.
Neredeyse günlerin çok uzun saatlerini cezaevinde geçiriyorlar ama bir taraftan da gökyüzünü daha geniş görebiliyorlar, denizi görebiliyorlar, temiz hava alabiliyorlar.
Sizin kitabınızda hani oranın başladığı yer olarak X-ray'den adım atmayı ifade etmişsiniz ya, yani cezaevinin başladığı yer X-ray'den adım attıktan sonrası. Kitaba baktığımız zaman tabii kitapta bir ön söz var. Sizin hocalarınıza teşekkür ve işte yapılan bu çalışmanın bir tezden daha doğrusu doğduğuyla ilgili bir tez şeyiniz var, açıklamanız var. Zaten kitabın araştırma konusu olan infaz ve koruma memurlarının mesleki deneyimleri ve toplumsal ilişkilerin ilişkilenme pratikleri bir test çalışması. Tezin tam adı neydi?
Aynen böyleydi. Bu değil mi? Kilidin öte tarafı diye geçiyordu.
Tezinizin adı kilidin öte tarafıydı.
Evet, kilidin öte tarafında tutuklu ve hükümlüler, infaz koruma memurlarının toplumsal ilişkilenme pratikleri ve mesleki deneyimleri.
Tamam, mesleki deneyimleri. İnfaz ve koruma memurlarının mesleki deneyim çeşitliliğini ve toplumsal ilişkilenme pratiklerini konu alan çalışmada infaz ve koruma memurlarının mesleki deneyim pratiklerini salt cezaeviyle tanımlı bir ilişkilenme ile ele almamanız... Bu anlamda sizin ilk olmanız sonucunu doğuruyor.
Evet. Yani bunu fark ettiğimde neredeyse tezin sonuna yaklaşmıştım. Hmm. O belki çok ilginç olabilir. Şöyle hatta bunu yani yazdığıma da çok sevindim. Şey açısından çok sevindim. Yani bunu bir cezaevi çalışması olarak hızlıca görülebiliyor. Çünkü gerçekten gardiyanlar cezaeviyle çok tarif edilebilir. Evet. Bir şey, rabıta olarak doğrudan yine cezaeviyle tarif ediliyor. Ama benim çalışmamda onlar ne kadar cezaevinden bahsediyorlarsa çalışmada o kadar cezaevi var dedim. Hmm. Yani bu önemli bir şey. Çünkü olabildiğince cezaevinin içini anlatmaya çalıştırsam da mesela sorularımda daha fazla cezaevinin o kapalı alanını konuşmak istesem de bana yakın çevrelerinden söz ediyorlardı. Hmm. Cezaevinden önceki hayatlarından, yani gardiyan olmadan, infaz kurulma memuru olmadan önceki hayatlarından söz ediyorlardı. Hmm. Emeklilikteki hayallerinden söz ediyorlardı.
Tabii siz insan olarak da ele aldığınız, bir sosyolog da olduğunuz için aynı zamanda belki şeyden, yüksek lisanstan ve doktora çalışmalarından dolayı insan olarak da ele alınca tabii size demek ki açılıp kendilerini, yani kendisiyle ilgili bir kitapmış gibi, değil mi, bu yazılan kendisini açmış oldu. Tabii içini açmadan da siz kitabınıza işe yarayan kısımları edinmiş olamayacaktınız zaten.
Aynen öyle. Yani bu bir taraftan da yani benim sahadaki dönüşümümü de taşıyan bir çalışmaydı. Çünkü ben de bir dizi ön yargıya sahiptim. Hemen hemen aslında toplumsal olarak birbirimizle ilgili taşıdığımız ön yargılar bu tarz araştırmalarda ve çalışmalarda çok hızlı çözülebiliyor. Hmm. Bu ön yargılar kendini biraz daha yerini başka bir şeye bıraktı. Karşılaşmaları, yüzleşmeleri bıraktı. Yani zaten belki oraya da geleceksiniz ama infaz koruma memurlarının toplumsal alana ilişkin söyledikleri bir şey vardı ki, yani bence çalışmanın zaten sonucunu onlar yazdı diyebileceğim bir şey. Bu özellikle cezaevlerin kötü olmasını toplum istiyor vurguları ve cezaevinde kalan insanların, tutuklu ve hükümlerinin dışarıda özgür olanlardan daha zor şartlarda cezaevinde kalmalarını yine toplum istiyor. Hmm. Ve bu isteği de hiçbir şekilde kendi ellerini temiz tutarak ve bunun sorumluluğunu hiçbir şekilde paylaşmayarak ve seyircisi olarak bizleri biçtikleri rollerle tarif ediyorlar dediler. Hmm. Ve bu bir teşhirdi düşünüldüğünde. Ve aslında temelde söz etmeye çalıştıkları şey, bu toplumsal riyanın yerine ne oluyorsa cezaevinde toplumda da o oluyor. Yani toplumsal alan çok temiz, çok özgür insanlar var, birbirlerinin hakkını yemeyen, birbirlerine şiddet uygulamayan veyahut da birbirlerinin üzerine çıkıp daha hiyerarşik ilişkiler kurmayan bir alan vardı dışarıda. Cezaevleri bunların ötesinde bir yerde duruyor. Hayır, yani toplum neyse içerisi de o. Bunu söyleyebilmek gerçekten infaz koruma memurlarına düşmüş yani. Onu söyleyebilirim.
Evet. Tabii çok insan yönünü de ele alınca bakın neler çıkıyor ortaya, değil mi? Yani bu salt bir bilim çalışması, bilimsel bir eser olarak değil de bunun bir adım ötesine geçince ve ilk çalışmayı yapınca neler buluyorsunuz infaz koruma görevlilerinin ağzından bile. Paavo Hawiko, doğru mu okudum?
Evet, evet.
Nereli bu Paavo Hawiko?
Hiç bilmiyorum, biliyor musunuz? Biraz ama büyük bir ihtimalle şey var. Olabilir galiba, Romanyalı falan olabilir. Ha. Çünkü şöyle, bu böyle benim bir vapur seyahatinde okuduğum incecik bir kitap.
Evet.
Ve aslında şey, yani hemen biraz şeyinden söz etmek istiyorum.
Tabii tabii, Kullervo'nun öyküsü değil mi bu arada?
Kullervo'nun öyküsü. Kullervo böyle taşrada ve şey, çok kaba, büyük elleri olan, büyük ayakları olan, iştahlı bir erkek hayal edin. Hmm. Ve aynı zamanda da cahil, yani hani okumamış ve annesiz babasız, yani yetim öksüz vesaire ve bir ailenin yanına iliştiriliyor ve orada büyüyor. Ama o ailenin de bütün yükünü, yani işte dışarı yükünü, tarlasını, bağını, bahçesini nin bir şey işçisi ve o yani onun bütün bu kabalığı, işte uzuvlarının büyüklüğü, eğitimsizliği, cahilliği, cehaleti, bunların hepsini tırnak içinde söylüyorum. Onun kötülüğüyle tarif edilen bir şey. Toplum, yani o en yereldeki, en çevresindeki ilişki biçimleri. Onun kötülüğü, kötü insan budur gibi bir şeyi karikatürize eden bir şeye dönüştürüyor. Ve o da yani tüm bunların sonrasında şunu söylüyor, yani size kötü davranmalıyım çünkü benim gerçek olduğuma inanmıyorsunuz. O çok belirleyici bir şeydi. Yani,
çok çarpıcı.
Evet, çarpıcıydı çünkü Kullervo bir taraftan da şöyle bir gerçekliği var. Yani kendini inşa edebilmek için, kendi gerçekliğini inşa edebilmek için toplumun ona tarif ettiği ve taşıdığı bütün her neyse onu oynuyor. Evet. Yani ve bunu ben çok tuhaf bir şekilde de infaz kurulu memurlarına yönelik toplumsal evet. izlenimle korelasyonu kurdum.
Siz onu söyleyince zaten biraz önce dediniz işte infaz sürelerinin geçirmelerinin toplum tarafından istendiğine o söyleyince direkt benim de aklıma o geldi. Yani o Havikon'un
Havikon'un,
eserle
evet.
ilgili kurduğunuz korelasyon geldi benim de aklıma ve etkileyiciydi gerçekten de. Kötü davranmam gerekir size çünkü benim gerçek olduğuma başka türlü inanmıyorsun. Çarpıcı. Bir saati geride bıraktık programda.
Çok güzel, çok keyifli gidiyor.
Benim için de öyle. Şarkıdan sonra haberlere geçeceğiz. Sonra tekrar devam ediyoruz. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. Far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half a mile of line. Come on up for the rising. Come on up and lay your hands in line. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells are ringing, fill the air. I swear the cross of my calling. On wheels of fire, I come rolling downhill. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de. We'll be right back.
yüz yüze gerçekleştirdiğim derinlikli mülakatlarda infaz ve koruma memurlarını cezaevi yönetimiyle, meslektaşlarıyla ve tutuklu hükümlerle olan ilişkileriyle farklılaşan deneyim ve katmanlarıyla ve bunların yakın ve geniş çevreye yayılan çevrimselliğiyle yeniden ele aldım. Bunu ben almadım tabii. Konuğum aldı. Konuğumun kitabından bir paragraf okudum sevgili dinleyenler, yaptığı işe ilişkin olarak. Yonca Güneş Yücel bizimle birlikte. Ve şimdi içindekiler kısmına şöyle bir göz atıp sonra da benim o kısımlarla ilgili aldığım notlara, bilhassa takma isim verdiğiniz sizin gardiyanlarla ilgili paragraflar var. Onlara değinmek istiyorum izninizle sevgili konuğum Güneş Hanım. Şimdi yalnız şeyi bulabilirsem kısmı, evet. Giriş kısmında siz araştırma hakkında bir takım bilgiler verdiniz. Sahaya ön hazırlık, örneklem oluşturma, karşılaşma, yüzleştirmeler. Sonra tarihsel arka plana baktınız. Bunu konuştuk zaten biraz önce. Sonra infaz koruma memurluğunun mevzuattaki yerine baktınız. Neler gerekiyor? Çalışma ve özlük haklarına değindiniz. Tabii zamanımız da sınırlı olduğu için bunlara geçmeden asıl kısma geçelim istiyorum. İşte başvuru şartları ve süreci. İlk kısımda bunlar vardı. İkinci kısımda, değil mi?
Evet.
Evet, ikinci kısımda mevzuattan pratiğe infaz koruma memurlarını anlatıyorsunuz. Mesleğin tercih edilme nedeni başlığında istihdam ve güvence arayışı başlığını vermişsiniz. Ve alt başlıklara da baktığım zaman devlete bir kapak atalım. Ve çoğunlukla da verilen tavsiyeler gardiyanlara, gardiyan olmadan önceki adaylara, devlet işi. Yani hani bir devlete kapak at ya da işte... İnsanlar bir şekilde zor koşullar altında Türkiye'de iş bulmak için çalışırlarken onlar için de bir kurtuluş umudu olmuş gardiyanlık. Kitabınızdan bir kısım okuyacağım onunla ilgili yaptığınız diyaloglardan. Sonra bununla ilgili sizin görüşlerinizi alacağım. İnfaz koruma memurluğu çocukluk hayalim değildi. Emin ol. Türkiye'de kaç tane memur var? İnfaz ve koruma memuru atıyorum 100 bin. 100 binin bir tanesinin bile hayali değildir. Herkes ekmek davasında demiş. Gardiyanlardan biri verdiği açıklamada ikinci bölüm devlete kapak, yani bir şekilde çalışma nedeni, insanlar neden gardiyan oluyor, daha doğrusu sevgili dinleyenler, bölümün özeti, neden bunu seçiyorların özetiydi ve bunu açıkladı Yonca Güneş Yücel.
Aslında bir bu şey çok doğru, hemen hızlıca şeyi söylersek mevzuattan pratiğe geçişlikte bu çok önemli bir aşama. Çünkü infaz koruma memurları diğer bir dizi üniformalı güce göre aslında çok rastlantısal bir şekilde meslekle tanışıyorlar. Hemen hemen hepsi Adalet Bakanlığı'nın memurluk sınavına giriyorlar. Yani katip olmak üzereyken infaz koruma memuru olarak kendini bulan da var görüşmecilerim arasında. Hatta işte katipliği daha tercih ettiğini ama infaz koruma memurluğuna razı geldiğini ve sonra bunu aslında tek başına bunun kararını almama yönünde de yaklaşımları olduğunu söylediler birçoğu. Yani aileyle görüşüyorlar, çok yakın aile çevreyle görüşüyorlar. Sizce infaz koruma memurluğu yapabilir miyim ben? Yapayım mı? Vesaire gibi. Bir kısmının devlettir, devlet kurumudur. Dolayısıyla yani bir şekilde oraya gir ve sonrasında kurum değişikliği yaparsın, kadro değişikliği yaparsın yönündeki geri bildirimlerinden söz ettiler. Bir kısmı çok uzun yıllar iş aradığını ve sonunda artık bunu yapmak, yani bu bir işte kadrolu bir işin, güvenceli bir işin, hayatını görece daha düzenli bir şeye sokacağına ilişkin bir görüşle işe başladığını. Ama hemen hemen hepsinde çok açıklıkla söyleyebilirim ki infaz koruma memuru olayım da diye bir formasyondan veyahut da bir işte çabadan yana bir şey görmedim.
Hatta mesela o başlığın altındaki paragrafa bakıyorum. 5 yıldır infaz ve koruma memurluğu yapan Niyazi'nin, tabii takma ismi Niyazi olan kişinin anlatısında infaz ve koruma memurluğu çevresindeki çok sayıda işsiz ya da daha az parayla çalışan arkadaşına kıyasla kendi durumunu anlatıyor. Yani benim anladığım şu, sizin kitabınızı o bölümü okuduğum zaman insanlar kendilerini daha kötü olan kişilerle karşılaştırıyor. İşsiz kişilerle karşılaştırıyor. Daha az para alan kişilerle karşılaştırıyorlar.
Sınıfsal olarak aslında öyle bir konumlanışları da var. Yani alt orta sınıf, çoğu liseyi mezun, yani liseden mezun olduktan sonra çok hızlıca evlenmek, işte çocuk yapmak, hayatının o bütün o yetiş yetişkinlik halinin duraklarında hızlıca yol almak istiyorlar. Hı hı. Ve onun içinde ve bunun içinde bir güvenceli bir çalışmanın çok belirleyici olduğunu söylüyorlar. Hı hı. Birçoğu bana evlilik hikayesinin aslında infaz koruma memuru olmasıyla gerçekleştiğini dile getirdi. Bu durumun kendisini çok, yani gerçek anlamıyla bir sosyoekonomik konumlanışla, sınıfsal konumlanışlarıyla ilgili olduğu çok açıktı. Hı hı. Yani güvencesiz çalışıyorlar ve iyi ücretler alamıyorlar ve bu en belirleyici olan şey de bir şekilde kurumda başka bir memuriyete geçebilmenin imkanı olarak bir başlamayı, buna bir yeltenmeyi denediklerini söylediler.
Birçok kişi zaten sizin yazdığınız gibi memur olmadan önce esnek ve güvencesiz çalışma koşullarında çalıştıklarından bu iş onlar için de şükredilecek bir iş olarak değerlendiriliyor. Evet. Mesela o şeyi bir isterseniz okuyayım ben kısmı. Tabii çok sıcak olduğu için bu diyaloglarla bu bilimsel eser bir araştırma çalışması, daha doğrusu bilimsel eser artık o sizin doktora tezinizdi. Bilim araştırma yapmak isteyen oraya okusunlar ama bu kitabı aldıkları zaman bilimsel eser okumayacaklar. Bilimsel tabanı olan bir araştırma çalışması okuyacaklar ve paragrafa da bakayım orada hani ne okuyacaklar. Mesela bir Guardian'ın ifadesi, yaptığınız görüşmelerden çıkan bir paragraf. Ya inanın artık o kadar bunalmıştım ki, hem iş anlamında okul bitmiş, hadi bir şeyler olsun. Okul bittikten sonra ve o rahatlık bittiği zaman tabii gelir gerekiyor. Artık aile bir yere kadar diyor. Sen artık bir şeyler yapman lazım. Bu sorumlulukla artık bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Çalışıyorsunuz, çok yere başvuruyorsunuz. İşte belediyeye başvurdum. Filan birçok yere başvurdum. Sonuç olarak bu işi buldum demiş Niyazi.
Aynen, evet.
Yani çok uzatmanın anlamı yok. Hı-hı. Bir tek hani o diyaloglarla da kitabın daha anlaşılır bir zemine oturduğunu söylemek istedim. Şimdi geçiyorum bu bölümden bir başka bölüme doğru. Gündelik pratiğini anlatmışsınız. İnfaz koruma memurlarının cezaevindeki gündelik pratiği, işte X-ray cihazlı bir duyarlı kapıdan geçmeyle başlıyor. Ve üniformayla temsil ilişkileri var. Hı hı. Oradaki başlık damgalı eşekler gibi. şimdi tabii orada yine mahkumlarla yaptığınız şeyde, sizin diyaloglarda okuduğum şeyde yine bir kişinin, kimin bu, Mustafa Kod adlı Guardian'ın ifadesini isterseniz paragraf içinde okuyayım. Böyle kitabını da okumuş olacağım ama sonra kızmayın bana.
Hayır.
Netice itibariyle yasaların suçladığı, halkın dışladığı insanla çalışıyorsun. Onlarla yüz yüzesin. Yani bir yaptırımın olmalı. Orada onunla arandaki mesafeyi koruman lazım. Bu da üniformanın olmasını gerekli kılıyor gibi bir şey var bir gardiyanın üniformayı açıklarken. Yani şey başlığı taşısa da, üniforma temsil ilişkisinde damgalı eşek gibi başlığı taşısa da yine onların ifadesiyle. Ama niye bunun zorunluluk olduğunu yine kendileri açıklamış.
Aslında görüşmelerden bazıları üniformanın gerçekten bir zorunluluk olduğunu tarif ediyorlardı. Ama hemen hemen hepsi cezaevinin içinde bunun bir karşılığının olduğunu söylüyordu. Yani üniformanın olması gerektiğini söyleyen infaz koruma memurları cezaevinde üniforma taşımanın, cezaevi içerisinde tutuklu hükümlülerle karşılaşmalarda taşımanın gerekli olduğunu söylüyordu. Kimisi de üniformalarının çok anlamsız olduğunu söylüyordu. Evet, yani bunun tutuklu hükümlüyle ilişkide vesaire de herhangi bir etkisinin olmadığını da söyleyenler vardı. Bu damgalı eşek vurgusu da beni çok etkiledi. Çünkü hemen hemen görüşme yaptığım infaz koruma memurlarının çoğu üniformasını dışarıda taşımıyordu. Yani ağırlıklı olarak cezaevine yakın lojmanlarda yaşayanlar da dahil olmak üzere serviste vesaire de evlerine taşınıyorlar. Üniformalarını mutlaka cezaevine çıkardıklarını söyleyenler vardı. Çok azı.
Alternatifi neymiş ki bu? Ha,
İsterse üniformasıyla çıkabilir. Üniformasıyla cezaevine gelebilir. Çünkü üniformasının toplumsal alanda çok ciddi bir aşağılanmaya ya da rencide olmaya veyahut da bir dizi saldırıya açık olduğu için taşımak istemediğini. Kimisi de kendi mahallesinde mesela kendisini buna yakışır görmediğini.
Utanıyorlar mı mesleklerinden sonuç olarak? Yoksa toplumdan gelecek bir tepki var da bundan mı korkuyorlar? Birincisiymiş gibi geldi bana sanki.
Yani şöyle bir gerçeklik var. Toplum o kadar baskın ki bu izlenimin oluşmasında ve buna göre hareket etmek zorunda kalıyorlar. Bir utanç meselesi olarak tartışmıyorlar. Yani hatta bu konuda buna imtina ediyorlar. Yani şunu söylemek gerektiğini söylüyorlar. Biz Niye utanalım? Hatta ben niye
şüphesiz
utanayım?
Şüphesiz öyle yani. Şüphesiz evet, öyle. Bir yanlış anlaşılmayı mahal vermiş olmayayım.
Yo yo, ben niye utanayım diyor mesela. Çünkü ben bugüne kadar herhangi bir tutukluya ve yükümlüye zor kullanmadım. Ben işte çalışma hayatım boyunca işte adaletin işte veyahut da davranma biçimini bütün yani mevzuatta yazan kuralları bir fiil yerine getiren çok saygın bir memurum diyor.
Evet.
Dolayısıyla bütün bu soruların kendisine ya da tartışma zeminine ağırlıklı olarak kendilerinden yani kendi hikayelerinden yola çıkarak anlatıyorlar. Çünkü geniş anlamda meslek gruplarıyla meslektaşlarıyla ilgili soru sorduğumda ya onlar öyle olmuş olabilir ama ben öyle değilim mesela gibi daha öznel bir anlatımın, öznel bir deneyimin öznesi olarak konuşmak istiyorlar. Ve bu çok anlaşılabilir bir şey bir taraftan da. Ama şunu çok doğrudan söyleyebiliyorlar. Üniformanın polisin ya da jandarmanın ya da herhangi bir askerin toplumsal alanda taşıdığı itibarı veyahut da işte yani o itibarın yaratmış olduğu olumlu izlenimden hiçbir şekilde pay almadıklarını ve bundan kaynaklı da üniformanın kendisinin başlı başına bir saygınlık biçimi olmadığını, imajı olmadığını ve bir iş giysisi gibi tarif edenler vardı. Ama cezaevi içerisinde bunun dinamiğinin değiştiğinden söz ediyorlardı. Bu konuda çok açıklardı. Yani cezaevi içerisinde tutuklu ve hükümlüden ayrılmak durumundayız diye tarif ediyorlardı bunu. Ve aynı zamanda tutuklu ve hükümlüyle olan ilişkilerini üniformanın belirlediğini söylüyorlardı. Bu bir taraftan kendi mesleklerinin aslında gerçekten bir işliği yani bir çalışırken üzerlerine giydikleri bir önlük gibi tarif ediyorlar. Ama bir üniformanın o toplumsal alandaki daha geniş çeşitlenen etkisinin yani o güçlü imgeyi göremediklerini söylüyorlardı.
Peki. Bu çok aydınlatıcı oldu bu da. Çünkü dediğiniz gibi bir kısmı kitabınızda da örneklerle ifade etmişsiniz. Üniformanın peki üniformanın hani damgalı eşek gibi nitelendiren yani gereksiz olduğunu nitelendiren kişilerin düşüncesi serbest kıyafet mi?
Evet, bunu şöyle tarif ediyorlar. Bakanlığın veyahut da işte yani bu şeyden bu prestij mevzusuna belki geri dönersek yani herhangi bir saygınlık alanı ile ilgili en ufak bir çalışma yapmadıklarını bu temel bir Adalet Bakanlığı eleştirisine bakanlıktan yönelik bir eleştiri bu veya işte Ceza Tevkifleri Genel Müdürlüğü'ne bir eleştiri ve o dolayısıyla öyle bir imajla toplumsallaşamayacaklarını söylüyorlar. Yani orada herhangi birinin rahatlıkla kendilerini darp edebileceğini, kontrol edemedikleri bir muameleyle karşılaşabileceklerini ve buna açık olduklarını, dolayısıyla bunun güvenliğini kimsenin almadığı noktada, çünkü bu silah taşıma vesaire bir dizi tartışmaları da var. Bunun güvenliğini kimsenin almadığı noktasında işte kendilerini çok görünür, doğrudan müdahale edilebilir biri olarak görmeye de kendi güvenliklerini kendilerine aldıklarını, dolayısıyla üniforma giymeyi tercih etmediğini, toplumsal alanda, açık alanda giymeyi tercih etmediğine yönelik yorumları vardı.
Tabii bir de şöyle de bir şey var. Gardiyanların üniformaları da biraz zevksiz. Yani mesela polislerin ve askerlerin üniformalarına
evet,
baktığınız zaman bir seksi bir şeyi var, havası var yani üniformanın başlı başına. Daha gösterişli. O kısa paçalar mesela tam vücuda oturan ya da işte kolları kısa polislerin böyle yarım kollu tişörtleri falan çok havalı. Şimdi bu hal böyle olunca gardiyanların kıyafetleri daha demode kıyafetler şeye bakıldığı zaman böyle bir şey havası var yani böyle bir salaş çirkin bir havası var aslında üniformanın ama polis kıyafetlerinin de böyle bir havası var ya da asker üniformalarının değil mi?
Evet, üzerinde çalışıldığı çok belli olan yani doğrudan işte
tabii.
Bu bir taraftan da aslında şunu fark ettim bazıları da şunu söylüyor yani ya
bazı bu polislerin çünkü bakıyorum o kadar dar şeyleri pantolonları yani hani bir pantolon mu yoksa başka bir şey mi filan belli değil yani günümüz modasına çok uygun.
Evet, çok trend değil mi? Trend
takip. Evet.
Yani infaz koruma memurlarının bazıları şunu söylüyor. Ya hani biz işte bunu giyiniyoruz da işte herhangi bir bankanın özel güvenliğinden farkımız yok.
Evet.
Ya bunun üzerine çalışılmış bir kıyafet değil yani.
Bunu söylüyorlar mı?
Söylüyorlar tabii.
Çok
mesela
önemli.
Çok kışlık postallar giydiklerini söylüyorlar ve cezaevi koşullarında bunun inanılmaz yakıcı bir şey olduğunu yani ve bunu yani biz diyor dağa mı gidiyoruz ya da atıyorum bayır mı çıkıyoruz bu postal nedir mesela.
Çok yani bunu, güzel. Evet.
Yani üniformanın kendisinin aslında işte mesleklerini icra etmede herhangi bir fonksiyonunun olmadığına ilişkin eleştirileri de vardı her birinin.
Evet. Evet. Peki siz nasıl izlenim aldınız mı? Bir modacılarla falan çalışıp da Adalet Bakanlığı, ne bileyim bir Cengiz Abazoğlu ya da ne bileyim bir Arzu Kaprol çizgisiyle bir şey yapacak mı yakın zamanda? Yapmayacak herhalde. Çünkü onlar evet, daha bence... kapalı güvenlik duvarlarıyla çevrili olduğu için çok umursamıyorlar üniformalandığım kadar. Ama polisler daha halkla iç içe olduğundan belki daha onlarınki şey önemli.
Bir de bir taraftan şöyle bir şey var. Yani aslında birkaç girişimleri var. Çok böyle mütevazi girişimler. Şey oylama yapıyorlar. Yani birkaç renk üzerinden.
Ama oylama örneğin olmaz bu. Tasarımcı karar verecek. Diyecek ki ben bu gardiyan kıyafetinin mesela eflatun olmasını istiyorum, bordo olsun diye kendi karar verecek. Yoksa bunu modadan anlamayan kişilere bırakırsak çok bu oylamadan sonuç alamayabiliriz. Yukarıdan inmeli yani. Demokrasi olmamalı. Modada demokrasi olmaz, kabul etmiyoruz. Lafınızı mı kestim, pardon?
Hayır hayır. Eğlendim, güzel oldu.
Şimdi bir taraftan sosyal ekonomik haklara geçelim şimdi yine. Hı-hı. O kısımda yetersiz olduğunu söylüyorlar. Hatta siz başlıklandırırken ailemden destek gelmese aç kalırız diyen gardiyanlarla yaptığınız şeyi, diyaloğu da aktarmışsınız. Böyle mi gerçekten, yoksa bir şey var mı, ajitasyon var mı? Yani bu
var
kitap iki gün sonra bir yerlere gidecek, en azından bizim haklarımızı iyileştirsin diye.
Ya şöyle bir ajitasyon yani içeriyor pek tabii. Bu bir taraftan hani yaşadığın şeyi mübalağa etmeyi taşıyan, yani hepimizin aslında zaman zaman yaptığı kendi çalışma koşullarımızla ilgili. Yani borçlanıyor infaz koruma memurları. Şimdi bu zaten hani yeni yurttaş süreci böyle. Yani borçlandırılmış bir geleceğimiz var. İşte 15'er yıllık, 20'er yıllık, 10 yıllık ev borçları, araba kredisi borçları, tüketici kredisi borçları. Yani bir temelde işte Ula Zarato'nun şeyi, borçlandırılmış yeni insan imali.
Kapitalizmin.
Yani infaz koruma memurlarını da tabii ki de etkiliyor. Yani ev alıyor. Dolayısıyla 10 yıl boyunca borçlandırılmış bir geleceğe yüzünü dönmüş oluyor. Ve bunun için de maaşı yetmiyor. Ama 10 yıl sonra başını sokacak bir ev olmuş olmasının hayaliyle veyahut da ona yönelik yatırımıyla bulunduğu süre içerisinde daha zor yaşıyor. Gerçekten ailesinden bulgurunu, pirincini, ununu hala alan infaz koruma memurları var ve hatta birçok yani çalışan böyle çalışan insanlar var. Yani söz etmeye çalıştığı şey o, mübalağa diye tarif edebileceğimiz. Evet. Ama bir taraftan da gerçekliği çok ciddi boyutlarda olan, ek iş yapmak zorunda olan.
Evet, o da var mesela, ailemi çocuğumu bu tezgahta okuttum başlığında onu anlatmışsınız.
Evet, simitçilik yapan, işte emlakçılık yapan, yani bir şekilde ek bir gelire ihtiyaç duyan. Ve bu yani hayatını bir şekilde sadece memuriyetten almış olduğu parayla değil, daha ek kazançlarla yürütmek zorunda olan memurlarla da karşılaştım. Ve bunu da genellikle borçlandırılmışlık üzerinden de tarif ettikleri için, mesela şey diyor, işte 2 yıl içinde kredi borcum bitecek, işte köydeki evi de tamamlamış olacağım, emekliliğim de yaklaşmış olacak. Bu hiç bilmediğimiz, şaşırdığımız şeyler değil ama infaz koruma memurları mesela meslekte bu kadar uzun yıllar kalmanın temel nedenini borç ödemek olarak da tarif edebiliyorlar. Yani diyor ki 5 yıl içerisinde pek bir şey yapamayacağım çünkü 5 yıl işte kredi borcum var. Bu temelde aslında yeni çalışma kültürü. Yani çalışırken hayatımızdaki 10 yıl sonrasına ilişkin yaptığımız yatırımları, borçlanarak yaptığımız yatırımlara yönelik bir tartışma yürüttüm o bölümde.
Herkesin, kapitalizmin doğurduğu bir sonuç olarak herkes ne kadar ailesinden yardım alıyorsa onlar da o kadar yardım alıyor. Daha avantajlı konumda değiller bu işi yaptıkları için. Daha kötü konumda belki, yani olabilir, ücret şartları belki daha sıkıntılı olabilir ama genel olarak herkesin yaşadığı problem burada da var.
Evet. Bir işte oranın tetikleyicisi olan şeyin kendisi de güvenceli bir yaşamların olmuş olması. Yani her ayın 15'inde düzenli maaşların yatıyor olması. Borçlanmanın da çok oluşturucusu bir şey yani. Sizin esnek, daha güvencesiz çalışma koşullarınız olsa daha temkinli yaklaşırsınız borçlanma sürecine. Ama işte memuriyetin, o güvenceli işin getirmiş olduğu bir güvenle uzun yıllar borçlu yaşayabiliyorlar ve zor da yaşayabiliyorlar.
Evet. Kolaylıklar diliyoruz tabii buradan biz dinleyen gardiyan arkadaşlara. Sevgili dinleyenler, Yonca Güneş Yücel konuğumuz Kilidin Ötesinde gardiyanları anlattı. Gardiyanlar üst başlığıyla bütün seçkin kitapçılarda bulabilirsiniz. Geçen ay çıktı. Şimdi programımızın bölümlerinden birine geçiyoruz. Şimdi gurumuza geçiyoruz. Bizi konuştuğumuz, gerçi çok da keyif alıyoruz şeyden, bu konudan, ama biraz uzaklaşma ihtiyacımız da yok, ama şimdi programımızın da gurusuna bağlanmadan olmaz. Geçen hafta bağlanamamıştık ona. Şimdi şey yapalım, bir konuşalım ve gurumuzu ayırdığımız bölümü de bugün, bu hafta yapmış olalım. Merhaba.
Merhabalar hocam.
Nasılsın guru?
Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Yonca Güneş Yücel konuğum. Gardiyanlar kitabını yazdı. Merak eder miydin sen de gardiyanlarla ilgili bir şeyler?
Merhabalar Yonca Hanım öncelikle.
Merhabalar.
Tabii merak ediyordum. Hatta şöyle bir film seyretmiştim. Ya bu gardiyanların hayatı ne kadar zor. Sanki ömür boyu tutuklular gibi. Diye düşünmüştüm. Sonra gerçekten hiç tercih etmeyeceğim bir meslek diye düşünmüştüm.
O filmden sonra mı tercih etmeyeceğim bir meslek dedin?
Yani düşündüm aslında, yani nedir, nasıl, ya bu insanlar nasıl, çünkü çok zor bir şartlarda, filmin konusu da öyleydi.
Hangi film? Hatırlıyor, biliyor musunuz filmi?
Filmi hatırlamıyorum. Çok eskiden seyretmiştim. Ama hani konu bağlamında olması için söylüyorum. Yani zor bir meslek gerçekten. Allah sabır versin onlara. Çok zor bir meslek. Yani.
Peki. Sen bize bu hafta ne hazırladın guru? Bu haftaki guruluk konumuz nedir?
Ben bu hafta en tehlikeli istilacılarla ilgili bir konu hazırladım.
Tehlikeli istilacıları anlatacaksın bize. Peki.
En tehlikeli istilacıları anlatacağım. Ama
peki. Romalılar falan gibi mi bu tehlikeli istilacılar? Tehlikeli değil gerçi Romalı.
İstilacı deyince hemen aklımıza bir takım ülkeler var. İstilacı ülkeler. Onlar gelmesin.
Gelmesin.
Onlardan bahsetmeyeceğim.
Tamam, kimden bahsedeceksin?
Mesela çılgın sarı karıncalardan bahsedeceğim.
Çılgın sarı karıncalar. Aa, neymiş bunların çılgınlığı?
Evet, sarı karıncalar çılgınlıkları konusunda ünlerini heyecanlı ve coşkun hareketlerine borçlar. Hawaii'de, Seyşeller'de ve Zanzibar adalarını istila eden çılgın karıncalar bir değil birkaç kraliçeyle yönetiliyormuş.
Süper tabi baştaki kraliçeler artınca çılgınlık ve istila da o kapsamda artıyor anladığım kadarıyla.
Süper karıncalar olarak da biliniyorlar. Yağmur ormanlarına zarar vermeye başlamışlar bu çılgın sarı karıncalar. Ele geçirdikleri yörelerde örneğin kızıl yengeç gibi ekosistem için önemli bir rol oynayan türleri tehdit etmeye başlamışlar. 18 ay gibi kısa bir süre içerisinde 3 milyon yengecin yok olmasına sebep olmuş.
Karıncalar yengeçleri mi yemişler? Aman ya Rabbi. Aa. Bir dakika. Yengeçleri mi yemişler, yoksa mesela doğaya zarar vermişler de ağaçları falan yemişler de yengeçler de o doğalları bozuldukları için ölmüşler mi?
Yengeçleri yemişler. Evet, yengeçleri yemişler. Tabii hepsini, 3 milyon hepsini yememişler. Nasıl zarar vermişler yengeçleri diğer şekilde? Kızıl yengeçler yaprak ve fidelerle beslenirken onları yiyerek onlara yiyeceksiz
bırakmışlar.
Yiyeceksiz bırakmışlar. Tabii bu arada yemişlerle. Ben onu araştırdım. Baktım.
Evet, yemişler. Ay şu karıncaların yaptığına bakar mısın? Yengeç yiyorlar. Buyurun Güneş Hanım.
Çok etkilendim ben gerçekten.
Peki.
Evet, yani karıncalar istila ettikleri adalarda yaşayan eklem bacaklar, sürüngenler, kuşlar ve memelilerin yumurtalarını da ve yavrulara da saldırıyorlarmış. Tüm bu sistemin düşmesini sağlamış. Tüm bu türlerin bulundukları adalarda yok olmasına sebep vermişler. En tehlikeli istilacılardan biri çılgın sarı karıncalar. Evet. Bulundukları her yere zarar veriyorlar. Şu an daha çok tropikal adalardalar. Umarım buralara gelmezler.
Türkiye'de yoklar değil mi bu çılgın sarı karıncalardan?
Yoklar ama günümüz seyahat sisteminde her an kaçı gelirse yani bilmiyorum.
Evet, haftaya tatile çıkacağım. Gideceğim yerlerde var mı bu sarı karıncalardan?
Haftaya Afrika'ya gidiyorsunuz.
Evet.
Oralarda yoklar.
İyi bari. Seyşeller, Maldivler. Çünkü bir yere gidiyorum ya, bir korku salarsın artık diye düşündüm ama salmadım. Peki. Başka istilacı?
Katil yosunumuz var, başka istilacı.
Katil yosun.
Katil yosun olarak ünlenmişler. Akdeniz'i tehdit ediyorlar hocam bunlar. Nasıl bunlar çıkmışlar? Monaco'da akvaryumdan kaçıp denize ulaşmayı başarmışlar bu yosunlar.
Yosun akvaryumdan nasıl, çıkıp denize
nasıl kaçtı diye
soruyor. Dur, bir şey söyleyeceğim. Bunu bulamadım. Bir şey söyleyeceğim. Bu haberleri bilimsel makalelerle teyit edip veriyorsun değil mi bize?
Tabii ki. Tabii ki. Hepsi kendisini araştırıyorum.
Peki.
Monaco'da akvaryumlar.
Popular Science teyitli yani bunlar. Anladım.
Yani ve benzeri.
Peki. Yoksa bu yani inandırıcı gelmedi. Akvaryumdan yosun kaçsın, denize gitsin ve deniz yaşamını tehdit etsin. Enteresan.
Evet, hem de Monaco'daki akvaryumdan yani ismi bile vermişler.
Evet.
Kaçmış. Akdeniz'i tehdit ediyor. Denize ulaşmayı başarmış. Akdeniz'e yerleşmiş. Akdeniz'i işgal etmiş durumda şu an bunlar.
Tamam, ne yapmış işgal etmiş?
Yani yosunun ufacık bir parçasından bile yani yeni koloniler türüyor.
Büyüyor, kaplıyor her tarafı. Yani balık yaşamı ölüyor. Ha tamam, böyle bir şey. Ha tamam. Işte, peki Guru pardon. Sen şimdi şöyle akvaryumdan kaçmış deyince benim aklıma şöyle bir şey geldi. Böyle masanın üstünde olan yuvarlak bir akvaryumdaki küçük bir yosun ayaklanmış, kaçmış, gitmiş Akdeniz'i işgal etmiş gibi geldi. Böyle değil. Büyük devasa cam akvaryumlardaki yosunlar Akdeniz'e iniyorlar ve ürüyorlar orada, büyüyorlar, kocaman bir alan kaplıyorlar ve balıkları tehdit. Bu değil mi sizin söylediğiniz?
Aynen. Nasıl kaçtıklarıyla ilgili gerçekten şaşkın. Yani o yüzden söyledim başta da sormayın diye. Bulamamışlar yani. Nasıl Allah. Akdeniz'e ulaştıkları konusunda bulamamışlar.
Evet. Komplo yapmıştır
yani Akdeniz'deki
belki.
Yaşamı tehdit ediyorlar şu an.
Orada peki ne olacak? Nasıl çözülecek bu problem?
Nasıl çözülecek? Çalışıyorlar. Ama şu an için böyle bir çözüm bulamadılar.
Çözüm yok. Peki.
Hala bilim adamları şu an
büyük gemilerle belki temizlenir yani o bir şekilde.
Kanser yayılmasını engellemişler. Hani bir takım çalışmalar.
Kanser yani gibi yayılıyor demek ki nasılsa bir şey.
Evet. Yine bir başka istilacıya geçiyorum. Bu arada sıkılmıyoruz değil mi hocam?
Hayır efendim. Ne demek siz bize guruluk yapıyorsunuz şu an? Biz dinliyoruz. Güneş Hanım sıkılıyor musunuz?
Hayır çok keyif alıyorum. Çok keyif alıyorum.
Tamam. Teşekkür ederim. Kahverengi ağaç yılanı.
Evet.
Yine bu yılan türü de Avustralya'da, Endonezya'da, Papua Yeni Gine'de ve Solomon Adaları'na özgü bir yılan bu. Ya bu yılan da 1950'li yıllarda askeri uçaklara sızıp seyahat etmeye başladı.
Allah Allah. Akvaryumdan kaçan yosunlar, askeri uçaklara binen yılanlar. Enteresan. Evet. Eskaza demek ki uçağa girdi, sonra da bir başka bölgeye gidince orada yayıldı, üredi, bir şeyler oldu demek ki değil mi? Öyle bir şey.
Evet. Bunlar da askeri uçaklarla yayılıyorlar. Tabii insanlar korktukları için yaklaşmıyorlar. Yaklaşamadıkları için de sayıları çok kısa sürede çok artıyor. Yine bu yılanlar da çevreye çok fazla zarar veriyorlar. Kendini çok iyi gizleyebiliyorlar. Ve birçok hayvana da yine türlerinin sona erdirmekle tehdit ediyor bu tür yılanlarda.
Güneş Hanım korkar mısınız yılandan sizde? Ben çok korkarım.
Yani ben çok açık bir şey söyleyeyim. Yılan hiç görmedim. Görmediğim bir şey için de çok hani sanki korkmam gibi korkmaz. De geliyor. Yani hiçbir sürünerek böcek, haşere vesaire hiçbir şeyden korkmuyorum çünkü.
Sürünerek.
Yoncu Hanım vallahi ben de şu an resmi var görseniz korkarsınız.
Görmem gerekiyor gerçekten.
Cesur bir şimdi yani bizim yazarımız cezaevlerine gitmiş, gardiyanlarla konuşmuş filan bir çalışma yapmış. Korkar mı cezaevi şartlarından korkmayan yazarımız? Evet.
Peki yine bir istilacı yaban domuzu. Sıradan da bir yaban domuz olarak bilinen bu türler neredeyse dünyanın her yerine yayılmış durumdalar. Ekinlere zarar veriyorlar. Yapılara ve insanlara saldırıyorlar. Sıtma gibi bulaşıcı hastalıkları gittikleri her yere bulaştırıyor bu yaban domuzları. Yani otları eşeliyorlar, köklerinden söktükleri için doğal bitki örtüsüne zarar veriyorlar. Yani yaban domuzu da bu kategoride en büyük istilacılardan biri olarak yerini alıyor.
Evet.
Bu şey Kuşadası'nda, Milli Park'ta vesaire şey yaban domuzu şeyli siz söyleyin yaban domuzları var burada ve insanlarla çok yakın ilişkileri var diye öyle koylar mi? Hatta o şekilde turistik şey olarak tarif ediliyordu. Evet.
Ben duymamıştım bunu.
Milli Park'ta bir yer var Kuşadası'nda.
Eğitimli bir şey mi acaba bunlar? Çünkü insan yaban domuzundan kaçar.
Yani ben de gördüm gittiğimde yaban domuzunu. Gerçekten böyle karpuz kabuğu falan yiyorlardı. Yani çöpleri.
Çok enteresan.
Onlar artık, onlar o zaman yaban kabuğu deneyelim. Onlar o zaman yaban
deneyelim.
Karpuz domuz kabuğu yiyen yabancı.
Ya bizim Türklerin de şeyine bakar mısın tasarrufuna? Karpuz kabuğu veriyorlar yaban domuzuna.
Evet.
İnsan başka bir şey verir. Başka ne istilacın var Guru?
Su sümbülümüz var. Güney Amerika'nın yerlisi olan su sümbülü. Dünyanın en zararlı su otları arasında.
Kulağa güzel geliyor halbuki su sümbülü.
ülkemizde de bulunan bu yabani otun göz alıcı menekşe renkli, gerçekten görünüşü de güzel, iri çiçekleri göletler için bir süs bitkisi olarak kullanılmasını sağlıyor. Böylece 5 kıtada 50'den fazla ülkede yetişmeye başlıyor. Hızla büyüyen ve kısa sürede suyun yüzeyini kaplayabilen bitki sadece 12 gün gibi kısa bir süre içinde işgal ettiği alanın sınırını ikiye katlayabiliyor. İstilasını öyle hızlı gerçekleştiriyor ki herhangi bir önlem alınmazsa fırsat vermeden bulunduğu suyun yüzeyine yayılıp deniz trafiğine engel olabiliyor. Yani bu sularda da yaşayan türleri tehdit edebiliyor. Göllerin üzerine yeşil bir halı gibi kaplıyor. Güneş ışınları ve oksijeni bloke edip suya ulaşmasına engel oluyor.
Böyle bir şey.
Herkesi güzelliğiyle cezbeden su sistemleri de bu şekilde.
Ne lanet bir bitkiymiş bu. Kaplıyor evet, dediğin gibi, halı gibi.
Gerçekten çok güzel gözüküyor. Evet. Kapladığı zaman da yine hani, şu an görsel olarak ben görebiliyorum ama siz göremiyorsunuz. Su gözükmüyor hocam, öyle söyleyeyim.
Su gözükmeyecek kadar istila ediyor bütün suyu, istilacı.
Evet, suyu göremeyecek kadar istila ediyor.
Peki, başka?
Başka sivrisinek balığı var. Küçük boyutlu ve zararsız gibi görünen bu balık yine Amerika'nın doğusunda daha çok gözüküyor. Sivrisineklerle mücadele için kullanılıyor bu balık. Hem sıcak hem de soğuk sularda yaşayabiliyor. Sivrisineklerin sayısını azaltması için bırakıldığı ortamda doğal dengeyi yırtıcı ve dayanıklı olduğundan kolayca tahrip edebiliyor. Bu balık da günümüzün en tehlikeli istilacılarından biri sayılıyor. Hmm.
Çok mu sinek yiyormuş yani bu balık sonuç olarak?
Çok yiyorum. Sivrisineklerle besleniyor.
Tamam, ne güzel işte, sivrisinekleri yesin, tüketsin onları.
Çok yırtıcı. Piranalar gibi çok yırtıcı. Sivrisinekleri var, diğer şeyleri de öldürüyor.
Tabii ama şöyle bir şey var. Mesela kurbağa da sinek yiyip beslenecek. Sonuç olarak bu, eğer balık bütün sinekleri yiyorsa, kurbağalara da sinek bırakmıyorsa, ölüyorsa kurbağalar, doğa dengesi de bir şekilde bozulmuş olacak. Evet, çok evet, hassas doğa, ince bir denge var doğada.
Bu da çok tehlikeli bir istilacı olarak geçmiş ve literatüre almış. Ne var başka? Dev kara kurbağası var. Boyu 20 santimetreye erişebilen bu kara kurbağalar Avustralya'da yaşıyorlarmış. Şeker kamışı tarlalarına zarar veren böcekleri yok etmesi için getirilmiş. Avustralya kıtasında sadece 102 tane bırakılmış kurbağalar. Şimdiki sayısı 1,5 trilyon.
1,5 trilyon, milyon da değil.
Evet. Bu dev kara kurbağaları Avustralya için çok büyük bir tehlikeye dönüşmüş. Öyle ki sayıları biraz az olsun azaltabilmek için okullar arası kurbağa avı yarışmaları düzenlenmeye başlamış.
Bitiremezler ki. Bir de hani 100 tane trilyona dönüşmüşse o trilyon kaça dönüşecek bir süre sonra? O kadar, evet, zaman sonra.
Evet.
Geçmiş olsun herhalde Avustralya'ya.
Evet, geçmiş olsun Avustralya'ya. Onlar da kara kara şu an dev kara kurbağasıyla nasıl baş etmenin yollarını arıyorlar.
Evet. Kısırlaşmaz da ki bu hayvancağızlar.
Yani düşünün, 102 tane bırakılmış Avustralya'ya.
Peki pardon, nereden bırakılmış 102 tane?
Geçilmiş, o tam bir şey bilmiyor.
Peki belki Afrika'da bir ülkeden alınmıştı. Peki.
Büyük ihtimalle oralarda yaklaşık 102 tane bırakılmış ve şu an sayısı 1,5 trilyon.
Peki başka?
Başka?
Bitti mi istilacılarımız?
Bu kadar şimdiki istilacılarımız. Bunlar en çok en bilinen yani istilacılar. Evet. Çevre en çok
vallahi
zarar veren.
Kulağa güzel geliyor ama demek ki kulağa her güzel gelen şey de güzel olmuyor. Yani ne bileyim, su sümbülü ya da işte balık, sinek yiyici balıklar filan, hani kara kurbağası, bunlar başta faydalı şeyler gibi gözüküyor ama bakın fazla olması demek ki her şeyin fazlası zarar. Teşekkür ediyoruz guru sana ben bu verdiğin bilgiler için. Bugün tabiat gurusuydun bize. Bakalım sonraki haftalarda ne gurusu olarak çıkacaksın karşımıza.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Yonca Hanım, size de selamlar.
Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
Şimdi gurumuzdan bu bilgileri aldıktan sonra biraz konudan uzaklaşmış olduk. Tekrar konumuza dönelim. Yonca Güneş Yücel'le sevgili dinleyenler Gardiyanlar isimli kitabını konuşuyoruz. Ve kitapta 5 bölüm ve bir de sonuç kısmından oluşuyor. 6. bölüm olarak ifade edilmiş sonuç kısmı. Kitapta yönetimle olan ilişkileri de var gardiyanların. Çok da hoşnut değiller aslında.
Evet.
Yönetimden.
Evet.
Niye?
Bu aslında çalışmanın kendisinin çok önemli bir yerinde duruyor. Çünkü yani yayının ilk saatlerinde söylediğimiz şey infaz koruma memurlarının yönetimle doğrudan ittifak ilişkisi içinde olduklarına ilişkin bir kanı var. Ama aslında çalışma pratikleri içerisinde çok temel, hatta radikal eleştirileri var yönetimle ilgili, cezaevi yönetimiyle ilgili ve yine çok başlılıkla ilgili. Bu hani bakanlık düzeyinde bir eleştirileri var. Temelde yönetim anlayış eleştirisi var. Yine yönetimin bu anlayışını harekete geçirdiği yönetim pratiği eleştirileri var. Bunları belki daha açık bir şekilde ifade edersek, yani cezaevi yönetiminin kendisinin keyfi tutumlarının olduğundan söz ediyorlar. Bu aslında hemen hemen bütün meslek grupları içerisinde tanık olabildiğimiz, yani idarecilerin kendisinin o alanın kendisini bir taraftan yani o idareciliğin kendisini işte suistimal etme biçimi olarak da görülebilir, ama bu cezaevinde çalışma koşullarını gerçekten çok kitleyen, zorlaştıran ve ağırlaştıran bir hali var. Bunu çokça dillendirdiler. Yine doğrudan tutuklu ve hükümlüyle ilişkileri olan infaz koruma memurları olmasına rağmen tutuklu ve hükümlülerle ilgili ya da cezaevinin koşulları ile ilgili alınan kararlarda hiçbir şekilde yer almadıkları, toplantılarda söz haklarının vesairenin kararı belirleyici bir şekilde olmadığı, görüşlerinin ve önerilerinin dikkate alınmadığı yönünde eleştirileri var.
Evet, cezaevi müdürünüzün kod adı Suat. Onunla yaptığınız şeyde, kitapta, izninizle oraya geçtikten sonra tekrar size sormuş olalım. Özellikle personelin özverisine dikkat çekiyor Suat müdür. Kendilerini anlatamamaları, ifade edememeleri nedenli anlaşılamadıklarına işaret ediyor. Kurum idaresiyle, Suat Bey'in söylediği bu, kurum idaresiyle, kurum idaresinin vasıtasıyla, bakanlıkla, toplumla köprüler onlar. İşte hükümlüyü, tutukluyu kollar, korur, gözetir. Olumsuz davranışlarını sergilemesini engel olur. Varsa müdahale eder. Bu şekilde görev yaparlar. Bazen iyi yapar, bazen eksik olur. Bazen gözden kaçırır. Ama ben çok özverili çalıştıklarını düşünüyorum. Yani bu özverinin karşılığını alamadıklarını da düşünüyorum açıkçası. Hakikaten ulvi görev yapıyorlar ama maalesef kendilerini anlatamıyorlar, kendilerini ifade edemiyorlar. Hı-hı. Yaptıkları bu görevin ağırlığını toplumsal açıdan ne derece önemli olduğunu ifade edemiyorlar.
Evet.
Demiş Suat Müdür.
Evet. Mesela Suat Müdür'ün söylediği şey bir taraftan şöyle de okunabilir. Doğrudan kendisini infaz koruma memurlarından çok daha farklı bir kategoride tarif ediyor. Yani neredeyse bir dışarıdan gelen bir araştırmacı ya da herhangi bir gazeteci gibi.
Doğru,
yani
doğru.
Onların kendilerini tarif edemedikleri şeyin aslında bir taraftan sorumlusu olmasından çok uzakta bir yaklaşım biçimi var. Çok büyük bir vicdanla bunu gördüğünü, gözlemlediğini ama kendilerini ifade edememe biçimlerinin de bir taraftan cezaevi yönetimiyle, bakanlık yetkilileriyle ilgisinin olduğu ile ilgili bir katkısı yok aslında söylediği şeyde. Yani bu adeta kendisini çok apayrı bir yerde konumlandıran ve infaz koruma memurlarının da işte vicdani ve özverili çalışma koşullarından kaynaklı bir itibar ya da işte saygı görmelerini isteyen ama bunun koşullarının da olmadığı ile ilgili en ufak bir sorumluluk duymayan bir pozisyon alışı vardı tüm görüşme boyunca.
Bu enteresan bir tespit olmuş tabii, değil mi? Çünkü sonuç olarak bir şeyin eğer müdürüysen sen de osundur. Onun
evet,
kıdemlisisindir yani.
Evet.
Yani bu bütün yönetim bilimlerinde bu şekilde ilerler ama soyutlamış demek ki.
Evet.
Şey işte herhalde bu, hani mesleği belki o kadar benimsememe, sevmeme, yani küçümsememe değil ama ona yakın bir şey sanıyorum. Orada da gözlemlemişsiniz o müdür özelinde.
Evet, evet.
Genel bir şey.
Yani görüşmecinin söylediği şey çok belirleyici bir şey. Yani biz bir ciddi bir şey yönetim silsilesiyle karşı karşıyayız ve hani bu işte birinci müdür, ikinci müdür, ceza işte idari müdür, daha sonrasında işte komisyon üyeleri, bakanlık yetkilileri vesaire, hesap verdiğimiz o kadar çok insan var ki hani bu durum böyle gerçekten çok hiyerarşik bir ilişki biçimi var. Ve bu hiyerarşik ilişki biçimi de yani cezaevinde büyük bir resmin görülmesinin önüne geçiyor. İşte bakın, cezaevi müdürü infaz koruma memurlarının çok büyük bir özverle çalıştığını ve anlaşılmadığını söylüyor. Ve bununla ilgili aslında herhangi bir eleştiriyi kendinden doğru da kurmuyor. Ve bu bir yönüyle daha parçalı bir iş bölümü var cezaevinde. Belki bunu söyleyebiliriz. Infaz koruma memurlarının da yönetime ilişkin eleştirileri de çok buradan doğru türüyor zaten.
Evet. Kitapta bir de bu inisiyatif kullanmayla ilgili kısmınız var sizin. Her şey amire gitmez. Ne gider ve ne gitmez?
Evet. Bu ifade çok deneyimli bir infaz koruma memurundan gelmişti. Evet. Ve aslında şunu söylemeye çalışıyor.
Kendimiz çözüyoruz birçok şeyi. Götürmüyoruz amiri.
Evet evet. Yani çok doğrudan şimdi çok keskin bir yönetim ilişkisi var. Yani daha doğrusu yönetimin sorumluluğunun çok yoğun olduğu herhangi bir kriz anında. İşte bu herhangi yangın olabilir ya da bir tutuklu hükümler arasındaki kavga olabilir vesaire. Yani normal rutin bir işleyişten, akıştan, bir gündelik mesai işleyişinden daha farklı bir durumla karşılaşıldığında İlk olarak kendilerini çözmesi gerektiğiyle ilgili bir görüşü vardı. Ve o yüzden doğrudan müdüre giden veya müdürün çözmesi gereken şeylerle her defasında karşılaşmıyoruz. Ve orada bizim varlığımız çok önemli ve belirleyici. Ve aslında bunu görünür kılmak istiyorlar. İdarecilerin gözünde de, nezdinde de. Yani idarecisinin onun oradaki müdahalesinin ne kadar hayati olduğunu, ne kadar önemli olduğunu bilmesini istiyorlar. Tabii ki de cezaevi yönetimine bir şekilde bilgi verdiklerini ama müdahale ettikten sonra verdikleri bilginin kimi zaman kimi cezaevi yönetimi tarafından soruşturmayla sonuçlandığını. Yani yangını söndürdükten sonra veyahut da bir yangın çıkıyor, itfaiye aradıktan sonra cezaevi müdürünü aradığında itfaiye aramadan önce kendisinden alması gerektiğiyle ilgili bir uyarı aldığını, hatta soruşturma gördüğünü söyleyen görüşmeciler de vardı.
Sevgili dinleyenler, Yonca Güneş Yücel'le 2013-2014 yılları arasında İstanbul'daki infaz kurumlarında çalışan 20 infaz ve koruma memuru ve bir cezaevi müdürüyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda ortaya çıkardığı Gardiyanlar adlı kitap üzerine konuşuyoruz. Araştırma eseri üstüne konuşuyoruz. 2 saate yakın konuşmuşuz. Yani epey olmuş. Çalışmada saha notlarını, görüşmecilerin anlatılarını aktarırken kullanılan dildeki zaman genişliği, sahaya her gidildiğinde aynı anlatı ya da aktarımla karşılaşacağı izlenimi uyandırabiliyor. Ama
değil. Evet. Bu geniş zaman anlatıları genelde yani oraya ne zaman giderseniz bunlarla karşılaşacağınıza dair bir izlenim verir.
Veriyor. Kitapta da bunu belirtmişsiniz ama değil.
Ama değil. Yani bu çok belirleyici bir şey. Şunu bilmek lazım. Görüşmecilerin her biri belirli bir zaman aralığında ve benimle yaptıkları görüşmelerin sonucunda bir anlatı ördüler. Ve hangi araştırmacı farklı zamanlarda gittiğinde başka bir şeyle karşılaşacaktır. Başka bir şeyi görünür kılacak ve ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla bu böyle statik, yani orada sizi durağan olarak bekleyen, her gittiğinizde benzer tartışmaların yürüdüğü, benzer eleştirilerin ya da işte çelişkilerin görüldüğü bir alan değil. Bunu söylemeye çalıştım.
Devam edecek olursak 4. bölüme geçelim. Meslektaşlarla ilişkiler kısmında infaz koruma memurları arasındaki ayrımlar olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Sözleşmeli infaz koruma memurları, kadrolu infaz koruma memurları.
Şu an hemen hemen hepsi kadroya alındı.
Öyle mi?
Ama bu yani sözleşmeli infaz koruma memuru da alındı bu memlekette. Bunun bilinsin diye kayda geçmiş olayım ben.
Sözleşmeli infaz koruma memuru.
Evet, yani bu şu demek, yani bir sözleşmeniz var. O sözleşme bittiğinde iş akdiniz, sözleşmeniz bittiğinde göreviniz sonlanabilir. Ve dolayısıyla aslında bu bütün çalışma boyunca memuriyetin güvencesi burada kırılganlaşıyor. Yani sözleşmeli infaz koruma memurları o işlerini kaybetme korkusuyla çalışma hayatlarını sürdürdükleri bir dönem var. Meslektaşlarıyla ilgili buna dikkat çektiler mesela temelde. Dediler ki yani daha güvencesiz koşullarda oldukları için çok daha kırılganlardı, daha tereddütlülerdi çalışırken, daha az inisiyatif alıyorlardı. Daha az sorumluluk almayı yeğliyorlardı yönünde. Kadrolu olanların böyle bir değerlendirmesi vardı meslektaşlarıyla ilgili. Ta ki kadrolu olana kadar, kadro çünkü mesleklerini daha özgüvenle yapmalarını sağladığına ilişkin bir çıkarımları vardı.
Kıskançlıklar da oluyordur tabii, değil mi?
Yani bu mesela bütün hani
aynı işi yapıyorsun ama senin güvencen yok. Benim yani tam tersi.
Evet, evet. Yine maaşa yansıyan da tabii etkisi var. Dolayısıyla bu şeyi yarattığını, yani çalışma motivasyonunu çok etkilediğini, az önce söylediğim gibi daha az sorumluluk alma dediğimizde şey bu. Yani daha az risk almak, daha az inisiyatif almayı yeğlediklerini sözleşmelerin. Yeter ki kadro alınana kadar bunu böyle sürdürdükleri yönündeydi. Ama bu ayrım, yani daha doğrusu bu bir tür farklılık, daha doğrusu bir kategorik olarak bir ayrım olarak kurmadım. Bunu da bütün çalışma boyunca söylüyorum. Yani sözleşmeliler ve kadrolular, kadın ya da erkek infaz koruma memuru, işte veyahut da işte eski yeni infaz koruma memuru ayrımlarını aslında kategorik olarak değil, keskin karşılaşmalar olarak değil.
Ki eski yeni ayrımını öteki 40 sene ben daha yeni alt başlığıyla da vermişsiniz.
Evet. Evet. Yani 40 sene infaz koruma memurluğu yapan biriyle 3 ay henüz ya da 1 yıl girmiş olan birinin bir karşılaşması var cezaevinde. Ve bu göz ardı edilebilecek bir şey değildi. Yani bir ayrım değil ama bir farklılık olarak, mesleğin deneyimlenme biçiminde bir farklılık olarak bir görme biçimi yarattı bende. Ve bu orada çok varlık kaynayan şeyler var. Zaten hani okuyucular oralara da dikkat ederlerse orada çok varlık kaynayan saptamalar var, yorumlar var. Evet. Yeni olan mesela kendini daha eğitimli görüyor. Evet. Dolayısıyla mesleğe çok yeni başlamış olduğu için daha motive buluyor. Evet. Eskinin daha yorgun, daha yılgın, daha
eski usul
davranma biçimi olduğunu söylüyor. O karşılaşmalar ve yüzleşmeler şahane, onu söyleyeyim. Evet.
Bu arada Orange is the New Black diye bir dizi var. Yabancı bir dizi. İzlediniz
evet,
mi
evet,
bilmiyorum.
Evet, göz atmıştım.
Evet. Çok enteresan bir dizi. Dediniz ya hani sözleşmeli de oluyor, hani kadrolu da var. Mesela orada da ceza ve yönetimi özel şirket.
Evet evet.
İşletiyor.
Amerika'da o zaten çok belirgin. Cezaevleri evet. özelleştirildi. Türkiye'de de bir böyle bir denemesi ya da bunun böyle kamuoyunu oluşturmaya yönelik birkaç girişim oldu.
Evet.
Ama bizim yani ülkemizde yok öyle bir şey.
Çok mümkün değil. Evet. Orange is the New Black enteresan bir dizi. Ben de o takip ediyorum. Hatta geçtiğimiz hafta da yeni sezonları da, yeni bölümleri de, yeni sezon da başlamış oldu. Buradan bu programı sevdiyse, eğer bu kısmını sevdiyse dinleyiciler, gardiyanlarla ilgili kısmı, Orange is the New Black dizisini de önermiş olalım. Özellikle kadın mahkumların şeyinde geçiyordu o. Bir tane mesaj vardı. O mesajı hemen okuyayım. Elif Sümeyye, Elif Biberim. Bir cezaevini lisansta hukuk fakültesi öğrencileri olarak ziyaret etmiş ve gardiyanlarla görüşmüştük. Gardiyanlardan biri bana kendilerini paralı hükümlü olarak tanıtmış ve medyada, özellikle dizilerde kendilerine yönelik büyük bir karalamanın yapıldığından ve çocukların okulda babalarının gardiyanlık yaptığını söylemediğinden şikayet etmişti. Bu konuda bir çalışmanın yapılmış olması ve bu çalışmanın bir radyo programında medyaya taşınması iyi bir gelişme demiş.
Çok teşekkür ediyorum.
Biz de buradan Elif'e sevgilerimizi göndermiş olalım, sağ olsun. Son kısma geçelim. Dakikalar var programın bitmesine. Tutuklu ve hükümlerle olan ilişkilerini de aktarıyorsunuz 5. bölümde. Yani son bölüm sonuç kısmı ama o bölümde aktarıyorsunuz. Burada sizin gözünüze çarpan, özellikle değinmek istediğiniz neler var? Tutuklu ve hükümlülerle olan ilişkilerde gardiyanların bir saygı beklentisi var bir kere her şeyden önce. Korku değil ama bu saygıdan ileri gelen bir saygı beklentisi olduğunu da yine bölümün son kısmında vurgulamışsınız.
Burada tutuklu hükümlülerle karşılaşmaları çok şaşırtıcı aslında bir taraftan da. Çünkü doğrudan infaz koruma memurlarının ellerinin çok daha güçlü olduğuna ilişkin bir kanıya kapılabilirsiniz cezaevinde. Yani cezaevinde tutuklu olmak ya da hükümlü olmak çok daha edilgen bir konuma karşılık gelebilir ilk bakışta. Ama infaz koruma memurları bu durumun aslında tam da böyle olmadığına ilişkin bir değerlendirme yaptılar bana. Yani biz tutuklu hükümlülerle karşılaşırken çok büyük korku duyuyorduk. Hatta yani nasıl davranacağımızla ilgili, ilk diyaloğu nasıl kuracağımızla ilgili büyük tereddütlerimiz vardı. Bu zamanla bazı alışkanlıklarla ve hatta birebir daha beşeri, yani insani bir ilişki kurarak, yani merhaba merhaba, hani nasılsın, ne istiyorsun vesaire gibi daha diyalog, insani diyaloglarla biraz daha kanıksandığına ilişkin bir şeydi. Bence bu şaşırtıcı bir şey çünkü yani tutuklu bir hükümlünün karşısına aslında çok güçlü bir aktör olarak çıkmıyorlar. Aynı edilgenliği, yani cezaevinin o ezici, o her iki tarafı içinde ezici koşulları infaz koruma memurları için de geçerli. Yaptıkları işin sadece tutuklu ve hükümlülerin sayımını yapmak, işte sirkülasyon hizmeti dedikleri, işte adliyeye götürmek, hastaneye götürmek, görüşe götürmek olmadığını, onlarla çok kuvvetli bağlar kurduklarından söz ettiler. Bu kuvvetli bağ aslında çok derinlikli bir şey olması gerekmiyor. Çok sığ düzeyde de kalabilir ama şundan bahsettiler. Yani o ilginçti bence. Cezaevindeki işte bir sosyologdan, psikologdan aslında farkımız yok. Biz biliriz ki mesela görüşten sonra bir mahkumun psikolojisi bozulacaktır. ve kendisine zarar verebilecektir. Hmm. Ve bunun önüne geçebilmek için o mahkumu bir görmeye gideriz. Hmm. Onun görüşünden sonra. Çünkü görüş de etkilenir, ailesini görür. Hmm. Bunları gözetiriz. Hmm. Ve bu bir taraftan daha özverili bir ilişki kurduklarını ve hatta iyileştirici, rehabilite edici bir, daha nitelikli bir tanımlarının olduğunu cezaevinde. Taşıyıcı, uygulayıcı değil, daha nitelikli bir tanımlarının olduğundan söz ediyorlar. Aslında böyle yani, hani daha eklemek istediğim bir düşündüm de şöyle. Onun dışında da o saygı beklentisine dikkat çekmiştiniz. O saygı çok temelde kendilerinin aslında toplumdan bekledikleri şeyi ilk elden, ilk diyalogdan, tutuklu hükümlüden de görme arzusundan başka bir şey değil.
Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür geldiğiniz ediyorum. İçin. Su gibi geçti zaman. Aynı bir şekilde. Dakika kalmış 5 haber, 6 haberlerine. başarılar diliyoruz size. Yeni çalışmalarınızı bekliyoruz. Gardiyanları da tüm dinleyicilerimize hararetle öneriyoruz.
Çok teşekkür ediyorum ben de. Serhat Bey başta siz olmak üzere Sputnik Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. Bana bu şansı verdiğiniz için.
Peki. Biz herkese teşekkür ediyoruz akşamlar. Geldiğiniz Sağ için. Olun. Gündem dışının sonuna geldik. Keyifli bir hafta diliyoruz herkese. Hoşça kalın.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı raydan çıktı. İzdivaç programına döndü.
Aşkım seni çok seviyorum.
Ben de seni çok seviyorum.
Rio olimpiyatları vardı. Küfür falan yoktu.
Delice bir şey. Delice bir şey yani. Herkesin söylediği şeyi.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar 16-18 saatleri arasında RSFM'de.